Bu bir tekrar yayındır.
Murat Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası, başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda ve aynı zamanda YouTube kanalında normalde çarşamba günleri 14-16 kuşağında birlikteydik Boğaz'ın iki yakasında. Ama hiç planlı programlı ilerleyemiyoruz maalesef ve o gün o saatte Sayın Ali Koç'un basın toplantısı dolayısıyla Boğaz'ın iki yakasını bugün 10-12 kuşağında sizlerle buluşturuyoruz. Oğuz Altay, hoş geldin.
Hoş bulduk, tıp bayramını kutluyorum.
Ben doktor değilim. Bu
sen hastan çok
radyo dünyasının, seslendirme dünyasının doktorusun.
Ben hiçbir zaman tıp yapamadım hayatımda, hep konuşmak zorunda kaldım. 1-2-3 bende hiç yok abi.
Sen de bu
ya.
Konuşma işinin doktorusun.
O da hastan çok diyor mesela. Murat Aşık, hoş geldiniz.
Daha iyi değil mi?
Aşk doktoru
doktor değilim ama hastan
Mehmet
çok.
Coşkun Aşk
Mehmet
sonra.
Coşkun Deniz'e selam olsun. Onun tıp bayramını kutlayalım.
Onun da tıp bayramını kutlayalım ya.
Yalnız teşekkür etmedin ya. Mütevazi olmaktan mı yoksa ciddiye mi almadın?
Yok, doktor olmadığını anlatmaya çalışıyor deminden
beri. Evet, doktor olmadığımı söylemeye çalışıyorum aslında.
Tıp doktoru değilsin işte. Ben
de ama hastası çok olan bir sektörün içerisindeyiz biliyorsun. Yani.
Evet, sana da hasta olan çok var.
Doğru söylüyorsun, peki. Şimdi biraz gergin bir ortamın sıkıntılarından bahsediyoruz bu programda ağırlıklı olarak. Ve bu gerginliğe çok fazla ayak uydurmamamız gerektiğini savunuyoruz. O taraklarda bizimiz yok açıklamalarını yapıyoruz ama maalesef bizi de oraya doğru çekmeye çalışıyor yaşananlar. Çünkü imam yaparsa cemaat hayli hayli durumu söz konusu ve gün geçmiyor ki bir yönetici susmasın. Her gün başka bir açıklama geliyor. Bugün de şu programı yaparken belki Galatasaray'dan da bir yönetici ben de bir çekici açıklama yapacağım diyebilir. Bir anda böyle bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz. İhtimali var mı? Herkese cevap hakkı doğuyor çünkü.
Yani Galatasaray camiasının, taraftarların böyle bir cevapla ilgili beklentisi çok yüksek seviyede. Benim şahsi fikrim gereken cevap resmi siteden yapılan açıklamanın dışında olmamalı. Yani tamam, büyük bir mücadele var ve konuşacağız, birçok şey var, farklı işler girdi işin içine. Artık
bundan sonra bir hukuki süreç üzerinden gidilecek gibi gözüküyor ama
açık olan bir süreç var zaten.
Yani bu da bir şeyi çözecek mi sizce yani? Daha olmaz. Önce devam eden Fenerbahçe'nin de hukuki bir süreci vardı.
Var.
Onun devam sonrasında zaten, Galatasaray kulübünün de var. Hatta kulüplerin birbirine karşı yaptığının yanı sıra medya mensuplarına karşı hukuki süreçler devam ediyor. Senin yapmış olduğun bir konuşmadan sonra Fenerbahçe seni, senin yapmış olduğun bir konuşmadan sonra Galatasaray
yok,
seni, hukuki veya da federasyon devreye girebiliyor.
Galatasaray'la olan davam bitti benim. Kazandım.
Evet, yani bu şekilde devam ediyor ki bu hani bitti derken senin açından bitti ama sıradaki diye devam eden bir süreç devam ediyor.
Ülkede yani. Ortam yani özellikle medya tarafında işte tamamen sindirme ve korkutma. Onun yani bir şey çıkacağından değil yani. İşte nasıl sindiririm, nasıl daha az konuştururum, nasıl korkuturum gözünü, başka yerden açığı var mıdır tarzına gidiyor. Yani medyaya olan baskı bu. Yani hiçbir şey çıkmayacak davalar bunlar çünkü medyada yani baktığın zaman.
Şimdi aslında kulüpler ve futbol geneline bakıldığında bir beka sorunu var diye söyleniyor. Ama genele bakıldığında bir zeka sorunu var aslında diye yorumlanıyor bunlar.
Beka sorunu nereden var?
Ya beka sorunu dediğin bazı konularla ilgili olarak federasyonun Türk futbolu açısından, kulüplerin federasyon açısından, taraftarın Türk futbolu açısından bakış açıları ile ilgili olarak bir sıkıntısı olduğunu herkes kabul ediyor zaten.
Yok, dünkü açıklamaya istinaden mi, genel görüş olarak mı sen söylüyorsun?
Genel görüş açısından da söylüyorum. Anladım. Yani aslında bunun başlangıcı diye söyleyebileceğimiz de bir şey yok. Zamanında çok eskilere kadar dayanan süreçler vardı. Az önce biz de bunları yaşıyorduk diyorduk ama farkındaysan o eski yıllarda TRT'nin olduğu dönemlerde, Sine 5'in ilk başladığı yıllarda, Digitürk'ün hayatımıza girdiği dönemlerde televizyonda, gazetelerde, radyolarda medya mensuplarının biraz daha itidalli, biraz daha saygı çerçevesi içerisinde bazı sıkıntıları yorumladığını hatırlıyoruz. Biz de o kuşaktan geliyoruz
ama aslında. En büyük sorun ne, bak ne güzel söylüyorsun. Medya mensupları, medya mensubu var mı şu anda?
Şimdi medya mensubu yok zaten. Yani artık aslında medya mensubu gazeteci ya da televizyoncu ya da radyocu tamamen kulüp sözcüsü olma yolunda ilerlemeye başladı. Bu da sosyal medyadan takipçi kasmak diye adlandırılan yeni neslin işte daha çok tıklanayım, daha çok beğeni alayım, daha çok takipçi sayısına ulaşayım şeklindeki bir savaşına dönmüş durumda Oğuz abi, öyle değil mi?
Öyle. Yani burada değişik zamanlarda da söyledik. Geçen hafta da söyledik. Şimdi de söyleyelim. Yani Murat'ın da belki kulağına gelenler, gördükleri vardır. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben çok insan biliyorum ki sosyal medyada kendine birileri para versin de çıksın o camia ile ilgili onların söylediklerini yapsın diye, hatta WhatsApp gruplarına kadar var olduğunu biliyorum. Hatta isim bile verebilirim, yani sakıncası yok. Ben Emre Bol'la beraber bir yerde oturuyordum, bir başka bilinen gazeteci yanımızdan geçerken bizi gördü, selam verdi, ayaküstü bir şey konuşuldu. Yani o WhatsApp grubunda sen var mısın, bu WhatsApp grubunda ben var mıyım adı altında benim anlamadığım, kimler olduğunu bilmediğim bir konuşmalar yaptılar. O konuşmaların üzerine de daha sonra ben hani çok böyle bu konuları soran insan değilim ama gördüm ki böyle bir durum var.
Abi ama şu da var, WhatsApp grubu dediğin kulüplerin kendi kurduğu WhatsApp grupları, o değil, var, o kendi
değil.
Muhabirleri.
O değil.
Onun dışında zaten olduğunu biliyoruz canım yani. Her kulübün yani, var şu an. Beşiktaş'ı bilmiyorum ama diğer iki kulübün yani, var WhatsApp grubu.
Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kulüplerinin kendi bir WhatsApp grubu vardır. Orada basından arkadaşlar vardır. Mesela kulübün yapacağı bir basın toplantısı ile ilgili, maçıyla, seyahat programı ile ilgili.
Onu diyorum,
onda hiçbir şey yok. O çok son derece doğal bir şey ama öbür türlüsü yani... Biliyorsun sen de.
O da var abi.
Ya suçlamalar aslında şeye kadar gidiyor. Kulüp yöneticilerinin belli basın mensuplarına para verdiğine dair gidiyor.
Gidiyor.
Var mı? Yani işte Erden Timur'dan kaç lira aldın? Selahattin Baki ne kadar yatırmış? İBAN hesaplarına bakalım. O onun sözcüsü olmuş. Onun söyleyemediklerini
abi, medya mensuplarının aracılığı. Ya bunun çözümü çok kolay abi. Yaparsın, herkesi çağırırsın. Getirin bankaya hesap dökümlerini dersin. İş biter gider yani.
Bu kadar.
Ya da hayatının gidişatına bakarsın. Hadi dersin ki bankadan almıyorum, elden alıyorum. Bakarsın abi hayatın nereye evrilmiş. Çok zor değil bunu çözmek yani.
Kimin çocuğu nerede okuyor onlara da bakarsın.
Çoğun nerede oturuyor?
Tabii göre. Hepsi var yani. Ya bak insanlar... çocuğunu orada okutturuyorlar. Bak, öbür taraftan altına bu arabayı çekmişler. Öbür taraftan Doğan, bak tatilini buraya yollamışlar. Doğan, her şey var yani.
Doğan, her aile, her anne baba bizlerin de yaptığı gibi... Gerçi benim çocuklar büyüdü. Şimdi Allah'ın izniyle Murat'ın küçük. Onlar o büyütecek. Şimdi insanların belli bir gelir seviyesi vardır. Bu gelir seviyesine göre de canlarını dişlerine takarak anneler, babalar çocuklarına her şeylerini verirler ve iyi eğitim almasını sağlamaya çalışırlar. En doğal haklarıdır. Ama belli bir gelir içerisinde ülkenin şartlarını göz önüne aldığın zaman bir çocuk yıllık 600, 700, 800 bin lira yıllık ücreti olan bir eğitim kurumunda yıllardır okuyorsa ona bir bakmak lazım ya.
Nasıl okutuyorsun?
Bir de o kişi kim? Lazım. Ona bakmak lazım.
Tabii. O ne kadar kazanıyor? Tabii o kazancıyla canım. Beraber orantılı hayatını nasıl sürdürebiliyor? Bu orantısızlık nereden kaynaklanıyor?
Eşyanın tabiatına aykırı. Hiç yani. Ve ayrıca bir şey
söyleyeyim.
Şimdi
buradan tabii dinleyici de diyecek yani, isim versenize kimden bahsediyorsunuz tamam. Diye devam edecek. Şimdi, kimden bahsediyoruz? Her şeyden bahsediyoruz aslında.
Eğer şimdi... Açık bir şey söyleyeyim, bu söylenmez. Ben de çocuk okuttum. Yani bu bir yardımdır, sponsorluk değil. Çocuk okuttum, sevdim yani. Küçük bir çocuğu sokaktan okuttum. Şimdi üniversiteyi bitirdi, bir yerde genel müdür oldu. Bunun gibi sayısız örnekleri var. Ben bunu söylemiyorum. Bir hali vakti yerinde olan bir insanın birine yardım etmesi, bir çocuğu sahip...
Eğitim bursu zaten o bir yerde.
Eğitim
yani.
Bursu adı altında veya kişisel içinden gelen bir duyguyla o çocuğu yetiştirmeye çalışmasından bahsetmiyorum. Medyada gazeteci olup çocuklar nerelerde okumuşlar, baksınlar gelir düzeylerine göre cevabı belli. Ama buradan da bunları suçlamak, yani suçlamak adı altında da gitmek. Ben bunu suçlamak için de söylemiyorum ha, onu da söyleyeyim sana. Ama artık hani savaşlar vardır. Mesela dönem filmlerinde savaş seyredersin. İki tane şövalye çıkar, düello yapar. Birinin kılıcı düşer, öbürü artık onun canını alacaktır. Ya adam kılıcını yere saplar mesela. Bu adı koyulmamış bir kuraldır. Ya da çok büyük bir şeydir. Şimdi sokak kavgası olur. Yanında sevgilisi olan, kızı olan, karısı olan birine kötü bir durum olsa bile
Seninle sonra hesaplaşacağız denilir.
Belki demesen bile bir kelime eksik konuşursun, kafanı çevirirsin. Hani bir yetişme tarzlarımızdan, hayatın içinde gördüklerimizden, bir adaptan bahsediyorum. Bunların hiçbiri artık yok kardeşim.
Yok. Saygının olmadığı yerde maalesef düzen de olmuyor. Olmuyor. Bu düzen olmayınca da maalesef bunun da aslında taraftarı çok fazla oluyor. Ve bundan da çok fazla hoşlanan olmaya başladı. Aslında buna sosyal medya çok sebep oldu diyebiliriz.
Evet.
Çünkü Melih Şendil'e göre bordo klavyeliler diye geçiyor ona. Ben de klavye delikanlıları diyorum bazen. İşte genel olarak söylenen bir tabir bu. Bordo klavyeliler orada atıp tutuyorlar. Operasyon içerisindeymiş gibi davranabiliyorlar.
Birisi bana
yani
böyle söylediği zaman o klavyeden yazanlara falan ben itibar etmiyorum.
Hayır, zaten isim olarak da yok, çıkmıyor. Isim Oğuz değil. Altay ya da Murat Aşık da değiller yani. Hani şey diyor, aslanın pençesi, işte ne ya bileyim, kartalın canım gagası, bilmem.
Sonra ama sonra bir algoritma çıkıyor mesela. Mesela bu saydığın hesap, mesela 60 hesap tek bir kişi tarafından yönetiliyor. Mesela.
Bak şimdi.
Mesela çok enteresan değil mi?
Oradan troller
çapraz başlıyor. Yapıyor çünkü. Çapraz benim. Oradan bir şey yazıyor, çaprazına. Bu arada aynı takım hesabı da açmıyor. Mesela 3 tane Galatasaray hesabı açıyor, 2 tane Fenerbahçe açıyor, 1 tane Beşiktaş açıyor.
Hepsiyle oynuyor, keyif tabii alıyor. Yani tabii gerektiği zaman Trabzon'a laf sokuyor.
Tabii.
Geri geldiğinde aa Gündem Fenerbahçe'ymiş diyor.
Ya şu ben sana bir örnek vereyim, isim vererek gideyim yani, isimle gideyim. Pirana Spor diye bir internet hesabı var. Bir ara dediler ki bu Dinçer Azapan'ın. Tamam.
Hı hı.
O finans ediyor. Abi sonra ona geçirdi adam. Yani bunu iftira atmak da çok. Hemen onun de. İki tane onun lehine haber yaptı değil mi? Tamam, hemen onun. Ona çakınca ne olacak?
Murat, sana bir şey söyleyeyim mi? Genel anlamda söylüyorum. İftira var ya. Şimdi iftiraya uğrayan kişi için söylüyorum. İftira atmak çok kolay. Hepimiz birbirimize atarız. İftiraya uğrayan kişinin hayır ya böyle yok diye kendini savunmaya çalışması durumundaki zorluk var ya. Dünyanın en zor işlerinden bir tanesi.
Özellikle son 2 yıldır kendi tuttuğum takım taraftarı tarafından buna suçlanıyorum. Ali Koç'un adamısın, maaşlı adamısın. Ussun babacığım diyorum, ispatla. İspatlarsan okey. Benim diyorum onun bankasından, saygı olduğu holdingin bankasından bir tane kredi kartım var. Onun da bir bağım varsa maddi olarak, aldıysam akçeli bir şey. Amenna.
Hayır, bundan sonra
ama abi, şöyle bunu bir şey anlatmaya
medya anlamında çok fazla
anlatmaya çalışıyorsun yani.
Mesela buradan Ali Koç sonrasında Saadettin Saran gelse Fenerbahçe'ye çok güzel işler yapacağına inanıyorum desen, seneye Radyo Spor'da mısın Murat'cığım diye mesajlar abi gelmeye başlar.
O Esport
hemen arkasında. Tabii,
o da geldi.
Esport'ta yorumcu
oldu daha yeni oldu. Bu sene dedim bir kanalda, ben bir şey olursa benim oyum, hani Sayın Ali Koç girmez, Sayın Saadettin Saran dedim, hop alta yorum geldi.
Değil mi?
Hadi bakalım Esport'ta
Esport seneye
yayınlarını alıyor, yorumcu olur sonra.
Peki ne konuşacak insanlar? Aynı şey Murat için geçerli, ben kendim için de öyle. Bir görüş, ya bir insanın insanla ilgili camiana faydalı olacağını düşünüyorsun, onunla ilgili vizyoner buluyorsun veya ileriye dönük olarak da onun o camiaya fayda getireceğini düşünüp bunu da millet gibi böyle saklana saklana gidip oy atmak yerine beyan ediyorsun. Benim oyum Oğuz Altay'a diyorsun. Murat Aşağı, Doğan Öncel'e diyorsun. Onun altını dolduruyor adam.
Tabii tabii, hemen. Ya illa bir çıkarı olması gerekiyor. Birisine destek olman için illa bir çıkarın olması gerekiyor senin. Yani kendi zekan yok, kafan çalışmıyor. Yani süzemiyorsun adam iyi mi olacak, kötü mü olacak. Hop, onun adamısın.
Şimdi kendi çıkarlarıyla ilgili olarak şunu da söyleyeceğim. Gündemde konuşulan konuların başında Beşiktaş Kulübü'nde İnönü Stadyumu'nun şey alt tarafında küçük bir atölye.
Beşiktaş Kulübü'ne girmeden benim şu Fernando Santos hakkında hakkımı verir misin? Daha ilk imza attığı gün ne dedim burada?
Oyun anlayışından, onun oynattığı futboldan hiç kimsenin keyif almayacağını ve bu futbolla da Türkiye'de asla başarılı olamayacağını.
Sezonda bitiremeyeceğini.
Kimi söylüyorsunuz?
Fernando Santos.
Söyledim.
Sezonda bitiremeyecek. Sezonda bitiremeyecek.
İlk geldiğim...
Ben de dedim ki yani bir gaza gelme, bir izleyelim, bir bakalım.
Ama abi falan bilinmeyen bir adam değil ki bu. Bak Valerian İsmail, çoğu kişinin bilmediği, onu da bir daha kovuldu biliyorsun. Yine kovuldu Valerian İsmail. Aynı Beşiktaş gibi 12 maç üst üste kazanamadı, kovuldular.
Yani bilinen orada Jesus'un geldiği durumu biliyor musun?
Biliyorum.
Dünya rekoru. Aa, onu söyleyeyim. Jesus'un bak Fener, bak daha önce konuştuk
şu
ama
şu kadro Jesus'ta olsa hayır, diye dönüyor değil mi?
Hayır bak oradan bahsetmeyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Jesus Fenerbahçe'de de Türkiye Ligi'nde bugüne kadar şampiyon olan bütün takımların şampiyon olacak puan ortalamasını yakaladı. Onun en büyük talihsizliği 15 maç rekor kıran Okan Buruk oldu.
Evet. Yok, yani rakiplerin de kazanıyor olması maalesef onun başarısını gölgeledi. İşte senin söylediğin gibi aynı şekilde.
Onu söylüyorum işte ben de.
Yani Sergen Yalçın'ın da başarısında aslında hani çamur atmaya falan değil, şeye bağladılar. Diğer kulüplerin de kötü olmasına bağladılar. Yeni Malatya'yı yenseydin, Sivas'ı yenseydin, Sergen Yalçın da şampiyon olamayacak ya diyorsun sonunda, ama orada sonuç, genele bakmak lazım.
Sonuç önemli.
Senin kadronla Sergen Yalçın'ın elinde bulunduğu 14 oyuncuyla bu işi sürdürebilmesinin başarısını konuşmak
gerekiyor. Ben senin Sergen'i ne kadar desteklediğini, ben senin Sergen'i ne kadar
bu hafta gelebilir.
Ne kadar Sergen'i sevdiğini veya desteklediğini geliyor. Kişisel olarak biliyorum ama ben sonuç üzerinde Galatasaray işte o maçta bir gol daha fazla atsaydı Sergen başarısız olurdu. Ya eğer kriter Galatasaray'ın bir gol daha atması ya da Sergen'in Yalçın Hoca'nın bir golle o sezonun sonunda şampiyonluğu kaybetmesi ise bunun adı başarı veya başarısızlık olarak adlandırılamaz. Sergen Yalçın sezon sonunda ipi göğüslemiş mi? Tarihte o sezon Beşiktaş şampiyon olarak adlandırılmış mı?
İş bitti baba.
Geçmiş iş bitti geçmiş olsun
abi ya. Hatta iki tane kupayı almış mı?
İş bitti, geçer iş bitti yani. Geçmiş olsun.
Hatta üçüncü kupa onun sayesinde alınmış mı diye
Önder
devam ediyor.
Önder Karabelim aldı formayı. O takımını evet. Aldı işte çıktı yani.
Yani onun
onunla düşüş mesela enteresan. Diye onun devam. Yaşıyor. Adam Önder Karabelim düşüş. Yani Beşiktaş. Sonra bir alt dik. Yani onun
Önder Karabelim bu arada Eskişehir'le anlaşmış.
Bir alt dik TFF 1. Oradan TFF 2. Şu an bölgesel amatöre
kadar. Bölgesel amatöre
kadar. Bu hızla...
Yani çok da kıymetli ama bak değerli çok ama, da saygılı bir insan.
Ama Önder Karaveli'yi burada
kariyer yönetimi çok kötü. Evet,
bak
çok
kariyer yönetimi tamam olabilir de şimdi Önder Karaveli'nin normalde birdenbire Beşiktaş A takımının teknik direktörü olması zaten beklenen bir durum değildi. Ama Önder Karaveli'nin şu andaki serüveninde Önder Karaveli'yi bu şekilde hani gidişatından dolayı değersizleştirme şansımız yok.
Adam
peki ben
yapmış.
Sana bir şey söyleyeyim. Bütün bu dönemler içinde Burak Yılmazlar, Rıza Hocalar dahil Önder Karaveli'nin puan ortalaması hepsinden yüksek.
İyi takım aldı abi.
Abi öyle deme.
İyi. Burak kötü takım aldı ama öyle bak.
Ama öyle bakma.
Nasıl bakmayayım abi?
O zaman biraz önce konuştuğumuz Sergen Yalçın özelindeki tamam, konunun işte tersine dönmüş oluyor.
Sergen'in iyi olmuş kadrosunu aldığı için diyorum Önder.
Ben de diyorum ki sonuç önemlidir diyorum. Tamam mı? İyi kadro alırsın, başarısız olursun. Kötü kadro olursun, daha başarılı olursun. Ama sonuçta gerçek olan tek bir şey vardır. Sonuçlardır, istatistiklerdir. Sonuca baktığın zaman Önder Karaveli Hoca, baktığın zaman diğer hocalardan daha iyi puan yakalamış.
Ama bir daha Beşiktaş'ın başına gelebilir mi? Gelemez.
Ya zaten bütün mesele o.
Ona bakarsan muhtemelen Cevat Güler'in de puan ortalaması çok iyidir de bir daha hiçbir zaman o seviyede.
Sonuçta şampiyonluğu.
Evet ama Cevat Güler başarılıdır dersin. Önder Karaveli de başarılıdır diyememiz lazım.
Önder Karaveli tam tipik Hamza Hamzaoğlu oldu yani. Yani tesadüf bir başarı. Ben hep öyle değerlendiriyorum. Sonra hep aşağı giden bir ve çok kötü kariyer. Aman iş bulayım ben abi. Aman hiç oturmayayım. Devamlı bir yere gideyim. Bak şimdi evde oturuyorsun.
Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray teknik direktörü olduğu zaman neresiydi? Antalya'da kamp yaptığı dönemde ben İstanbul'dan Antalya'ya gittim. Onunla bir röportaj yaptım. Hem de iyi dostumdur. Hamza hocama da selam olsun. Orada hem Galatasaray ortamını devre arası kampıydı. Hem de Hamza hocanın da teknik adam olarak neler yapabileceğini konuştuğumuz zaman ona olan inancım güvencim daha da artmıştı ki o sezon sonunda da Galatasaray şampiyon oldu zaten.
Şunu öğrendim ki bu sektörde çok mütevazı olmayacaksın. Yani Önder Karaveli çok mütevazı biriydi.
Ama
yani sen işte o yüzden
mütevazi
işte,
başladı sonra açıklamaları hiç mütevazı değildi.
Yok. Hatırlar. Sonrasında aslında ona yakışmayan ve onun da çok alışık olmadığı üsluba dönmek zorunda işte, kalması onu bitirdi.
Yani şu var problem. Yani Hamza hocaya ben hocalığına bir şey insanla hiçbir şey demem ama onda da vardı aynı şey. Şampiyonluktan sonra söylemler bir anda değişti. Abi olunca işte böyle yani futbol acımasız abi gider
Murat,
3 maç kaybettin mi çakılırsın.
Murat şöyle düşünsene. Sen bugün Fenerbahçe teknik direktörü oluyorsun. Bugün oluyorsun ama. 9 maç kaldı ya. Hı hı. Sezon sonunda da takımı şampiyon oluyor.
Tabii.
Ya abi değişir bazı şeyler.
Değişir.
Şeyler.
Onu diyorum işte. Orada bak o da bir kariyer yönetimi. İşte aslında orada sakin kalacaksın. Bir duraymayacaksın. Bak bir sürü var. Sergen Yalçın bu Antalya 2 maç daha kaybetse muhtemelen bırakacak.
Evet.
Bununla anılacak. Antalya'yı küme düşürüyor.
O zaman siz de bana söyleyin. Ben sana nasıl Santos'la ilgili söylüyorum. Burada Sergen Yalçın güzellemesi yapılırken ben Sergen Yalçın hocanın tamam birçok özelliğini biliyorum ama çok üst düzey bir teknik direktör olacağına inanmıyorum dedim.
Evet.
Ben de bunu söyledim yani.
İşte bakalım bir tur daha gelince Beşiktaş'a.
Bir tur daha binerse bisiklete. Biner.
Yani aslında manşeti şöyle atabiliriz. Sergen Yalçın İnönü'de diye devam edebilirsin. Bu hafta
geliyor. Mi?
Evet yani sonuçta Antalya maçıyla İnönü'de taraftarıyla buluşacak diyeyim ben sana.
Tahmin.
Öyle söyleyeyim.
Hani yani. Şöyle bir tahminde bulunayım o zaman bu maçla ilgili. Tribünler Sergen Yalçın diye yıkılır. Tabii kaç kişi maça gider bilmiyorum da.
Beşiktaş'a küsüp de bir daha maça gitmem diyen bile Sergen Hoca geliyor diye bu maça gelebilir.
Ondan olabilir.
Olabilir.
Net söylüyorum.
Bir 25-30 yaparlar yani abi.
Tamam.
Bir de şey iftardan sonra ya hani öyle ayarladı ya federasyon saatleri. İlla olur yani bir yoğunluk. Hele hele Yani skoru da alırsa maçın içinde tamamen Sergen Yalçın'a döner maç.
Ya şimdi sen Santos'la ilgili birinci gün dedin ki sezonu bitiremez.
Abi çünkü adam bilir.
Dedin. Dedin kardeşim bunu. Bu tür konular risklidir. Yani ben nasıl Galatasaray sezon sonu şampiyon olur diyorsam bunlar risklidir. Isıtıp önüne koyarlar. Tamam mı? Ama şöyle bir şey var. Bakıyorum. Santos'un kenardaki haline bakıyorum. Ben Santos'u daha önce bu kadar yakından incelemiyordum. Bir de ben insanların hani teknik taktik özelliklerinden ziyade bu önemlidir. Bir de jest, mimik, hareketleri ben günlük hayatta da inceleme hani böyle analizi seven bir adamım.
Vücut dilinden.
Çünkü çok çok iyi de bunu Allah tarafından bir sezgilerim de vardır. Ya bu adamda hiç umut vadeden bir şey de yok ya.
O da çok umutlu değil gibi duruyor değil mi kenarda zaten? Yani hani ondan umut alamıyorsun ama sanki o da takımdan umut alamıyormuş gibi bir izlenim veriyor yani. Ya bunlarla olacak iş değil bu diye.
Ama işte onda son şansı bu. Onun için belki bırakacak olsa bırakırdı çoktan. Da onu da gidebileceği bir yer yok.
Yani. Ya 45 yaşında değil ki gidecekse de gider oturup abi parasını yer.
Abi bitme al Lüçesu 80 bir... yaşında hala iş arıyorum.
Doğru yani, gider bir tane milli takıma gene teknik direktör abi, olabilir. Abi
Polonya'dan kovuldu. Bir daha çok ya belki Yunanistan.
Oluyor ama ya. Ne olur Smudika'nın 7 defa geldiği bir ülkeden bahsediyoruz. Yani. Bizim için o da gider bir ülkede çalışır.
Santos bir Anadolu takımının başına da geçebilir.
Smudika 7 defa yani. Dedim duydun mu?
Smudika 8 bile olabilir.
2 maç duramaz o abi. Anadolu takımıyla hiç gidemez öbür tarafa.
Hiç belli olmaz abi o. Hiç belli olmaz yani. Çok enteresan. Şimdi tabii değişimlerle ilgili söylüyoruz. Önder Karaveli üzerinden devam ettik ama her değişimin aslında insanı zorladığını da söyleyebiliriz. Aslında şöyle söyleyeceğim. Ali Koç'un Yunus yüzüyle Yavuz yüzü değişimi içerisindeki süreç içerisinde Galatasaray'da da hiç beklenmedik olan bazı isimlerin sivri çıkışlarını da görebiliyoruz. Belki ortam bunu gerektiriyor. Belki bir anda istemeden bir değişime uğrayabiliyor insanlar. Sen böyle değildin dediğimiz medya mensupları da var. Geçen sene hiç böyle değildi. Mesela Yakup Çınar onlardan bir tanesi. Bir anda bir değişime girdi. Ama yanında bir bakıyorsun işte Ahmet Konanç gibi, öbür tarafta Murat Özen gibi iki tane isim. Televizyona bakıyorsun Bülent Uslu gibi bir ismin yanında. Çocuk da dedi ki ben de böyle kalmamalıyım diye düşündü belki. O da bir değişime girmek zorunda hissetti kendisini. Olabilir yani. Sonuçta sen de yanındakiyle bağlantılı. Hani benim yanımda olan tavrınla Emre Bol'la olduğun tavır arasında büyük değişim var.
Saygısızlık kabul edilmez.
Yani öbür taraf Murat Aşık'ın da Haluk Yürekli ile yaptığı program da farklı olabilir. Bir anda alev olabilir. Benle yaptığı programda da beklentiler çok daha farklı olabilir yani. Ya bu bulunduğun ortamla da alakalı. İşte ortamın öyle, içerisinde öyle bir durum doğru. var. Ama şimdi Erden Timur'a bakıyorsun. Sayın Ali Koç'a bakıyorsun, Sayın Erden Timur'un açıklamaları, Sayın Özbek çıkıyor konuşuyor, Sayın Baki konuşuyor falan diyorsun.
Yalnız bir,
hepsine sayın demeye çalışıyorum yalnız, şundan dolayı söylüyorum.
Yalnız bir küçük araya girip bir düzeltme yapalım. Erden Timur'un son aylarda şeyi yok.
En son geçen seneydi.
Röportajı yok. Yani bu
pardon
sene,
bu sene başa A-Spor'da.
Bu sene başında A-Spor'da bir basın toplantısı hani röportaj gazete spor müdürleriyle yaptı. Onun dışında akılda kalan biz bu ligi bitirtmeyiz. Geçen senenin başındaki
i̇şte konuşma ligi ama ligin bir şey söylemesine gerek kalma diye döndü.
Ha, öyle olmaz. Yani
bak oraya döndü.
Bir dakika dönmez.
Ama şimdi dönmez. Neden dönmez? Bir açıklama yapmış gibi hissediyor insanlar. Bu açıklamasından
hissetmesinler
sonra.
O zaman. Biz bir, ben de burada bir şey söyleyeyim hiç hissetmesinler. Her gün açıklama yapanlar üzerinden gidersek bu doğru olur. Ama Erden Timur, ben Erden Timur'un amcası değilim. Öz abisi de değilim. Kimseyi de korumak zorunda değilim. Ama benim burada söylediğim şey, eğer sen geçen sezonun ikinci haftasında, geçen sezonun bu senenin değil, ikinci haftasında yapılmış bir röportajda söylemiş olduğu sözlerden dolayı canlı yayınlarda ve sosyal medyada çıkıp ben orada maçın heyecanıyla yanlış yaptım, özür diliyorum demiş, birkaç defa özür dilemiş bir insandan bugüne kadar da hala bir röportajı yoksa hala o güne dönüp ligin ikinci Ozan, haftasını konuşmamak
bir
lazım.
Onu. Bir tane üçlü yaptıkları basın toplantısı var.
Üçlü var evet.
Öztürk, Metin Öztürk ve Timur konuştu. Var. Dursun Başkan, Metin Öztürk ve Erden
yani,
Timur'un.
Yani sonuçta %5'lere düşmüş.
Evet. Ama işte bundan besleniyoruz ya, akılda kalan o. Yani yaptığın bütün iyiliklerin küçük bir hatayla tamamen unutulması gibi bir durum söz konusu burada da. Abi, Erden Timur öyle. Akılda hep o kalacak. Ligi bitirtmeyen adam gibi kalacak yani bundan sonra. Peki, çünkü bizim hoşumuza giden bir istediğimiz tarafı bu.
Peki bunların hepsini anladım. Nereye geliyoruz oraya gelelim.
Nereye geliyoruz? Dün Sayın Ali Koç'un açıklamalarından sonra Galatasaray Kulübü'nün resmi sitesinden bir cevabı ve beraberinde belki bir basın toplantısı olabilir düşüncesine geliyoruz. Bu da nereye gidecek endişesini bize yaşatıyor bundan sonrası için. Çünkü konu tamamen futbolun dışına çıkmış durumda. Kişiselleşmiş bazı sıkıntıların, ben bundan hissediyorum. İşte Sayın Özbek'in açıklamalarının ardından Sayın Koç'un bu benim aile meselesine döndüğünü düşündüğü bir konuya döndü ki işte abimle ilgili olarak işte ananaslardan tut, tropikal meyvelerden tut bilmem nelere kadar olan süreç içerisinde Koç ailesinin çekilmeye çalıştığı yere kadar devam eden bir süreç, Galatasaray camiasının Türkçe olimpiyatlarında o zaman niye sponsor olduğuna kadar devam eden bir süreci, futbolun dışındayız şu an farkındaysan. Ya futbolun içinde oluşan bir durum yok. Hangi cemaatin hangi futbolcuları bir şekilde etkileyip işin içine saldığına dair devam eden bir sürecin içerisindeyiz. Hakemler bundan ne kadar etkileniyor? Federasyon bunun neresinde? Abi bakar mısın bahsettiğiniz konu?
Federasyon yok.
Ya federasyon aslında var da. Federasyonun içinde var da. Yani çok enteresan. Okus pokus bir anda yok olabiliyor. Abi,
federasyon başkanı kendini Euro 2024'te sağ sonuçları iyi olursa başarılı sayacak bir yapı var şu anda orada. Yani gerisine hiç bakmıyor futbolun. Bu birebir içeriden Sayın Büyükekşi'nin düşüncesinin bu oldu. Ben mil takımda Euro 2024 geç devam iyi giderse devam ederim. Adamın şey bakış bu yani. Ülke futbolunda tek sorun mil takım.
Evet.
Yani zeminler,
hakemler,
yayıncı, ıvır zıvır, futbolun ilginin azalması, hiçbir şey yok adamın umurunda. Tamamen Euro 2024 ki iyi gidecek. Ya bu kadroyla niye kötü gitsin Euro 2024? Yani tabii iyi ne? Yani final oynar mısın? Zor. Ama bir şeyler yaparsın.
Macaristan,
yani.
Portekiz, bir de işte playoff takımı.
Tamam ama yani abi bu mantalitede bir adamın yönettiği futboldan bir şey çıkmaz zaten. Tamam? Yani
Çekoslovakya
milleti kandırıp ben yapay zeka deyip bütün hakemleri kendi atayan federasyon başkanının yönettiği futboldan da bir şey çıkmaz.
Bir şey çıkmayacak gibi. Zaten aslında bir şey bekliyor musun? Federasyonun bundan sonraki yönetimlerinde Oğuz abi. Sen
onu ben beklemediğimi zaten hep söylüyorum. Beklemek hayalcilik olur. Galatasaray Kulübü resmi açıklama yapıyor. Federasyonun istifa etme, federasyon başkanının istifa etmesi için. Dün Fenerbahçeli gazeteci bir arkadaş Ali Koç başkana bir sürü soru sordu. Sorunun içerisindeki ana madde federasyon başkanının istifa etmesini istiyor musunuz dedi. Ali Koç'un cevaplarına baktım. Dinledim tabii ki. Hiç öyle bir şey söylemedi. Federasyon başkanı istifa etsin demedi yani. Bu kadar şikayet etmeye.
Ya önce söyledi ya haber tutacak.
Ya dün yani. Soru sordu.
Ya dün sordu, dedi ki bugün yani konumuz sadece o değil diyor.
Ben şimdi sana
sadece federasyonun istifa etmesiyle çözülecek bir durumda değil. Zaten söyledik onu diyor bir kere.
Tabii.
İstifa etsin.
Yani demedi.
Nasıl demedi ya?
Dün öyle haber, demedi.
Tamam. Hayır, bunu haber daha önce söyledik zaten.
Bunu söyledi. Artık çektim desteğimi dedi.
Ben konu o değil diyor. Federasyon istifa etmesi sistemin değişmesiyle alakalı.
Evet. Yani artık diyor ki ben şimdi şuna bile dedi ya.
Soruyu da Ahmet Ercanlar soruyor.
FETÖ bakışı yani devlette ve özellikle FETÖ'ye bakışın da yumuşadığını görüyorum dedi aslında. Yani bakışta bir değişiklik var dedi yani. Birkaç sene önceki bir değil oraya bakış şu anda.
Ben de diyorum ki eğer Fenerbahçe Kulübü Başkanı dün açıklamış olduğu hani anormal açıklamalar var. Geliriz biraz sonra oraya herhalde zannediyorum ki oralara.
Kendisine, benim çekmeme gerek yok. Gelmek istediğim bir yer varsa oradan gelebiliriz.
Tabii gelebiliriz. Yani Fenerbahçe Başkanı'na bir gazeteci çıkıp Ahmet Ercanlar siz bunları söylediniz Sayın Başkan daha önceden. Şimdi siz Federasyon Başkanı'nın istifa etmesini istiyor musunuz dediği zaman ben bunu zaten daha önce söylemiştim bile demedi. Bu işin içerisinde başka bir yapı var. Federasyon Başkanı gitse de bu iş çözülmez diyor ama gitsin demiyor. Desene. Hani bu soruluyor sana. Sorulan soruya cevap verilmemiş oluyor. Şimdi burada sizin vermiş olduğunuz cevapta Ali Koç'un eğer dünkü soruya cevap vermemesini normal karşılayacak başka bir açıklamadan, anlamdan bahsediyorsanız o anlam zaten söyleniyor. Ama bu buna niye cevap verilmiyor?
Ya cevap mesela verilen cevaptan mutlu olunmama durumunu da o zaman Dursun Özbek'in açıklamalarına geri dönmek gerekiyor.
Ama niye sen şu anda defanstasın? Mesela şimdi sen bana diyorsun ki Oğuz Altay diyorsun. Sen böyle açıklamalar yaptın. Sen bunların üzerine Radyo Gol'de kalacak mısın, kalmayacak mısın dediğin zaman atıyorum böyle bir durumumuz yok da örnek veriyorum. Ben eğer eveleyip geveleyip 3 sene önceye gidip 2 sene önceye gidip burada başka şeyler var diyeceğime benim sana demem gerekir ki Doğan, ben bunları söyledim ve sözümün arkasındayım. Ben Radyo Gol'de devam etmiyorum. Ya da hayır, ben Radyo Gol'de devam ediyorum. Bu bir cevaptır. Ama sen benim açıklamalarımdan bir anlam çıkarıp konuyu başka bir yere götürdüğün zaman cevap vermemiş oluyorsun. Neden cevap vermedin kardeşim?
Ben ona cevap vermemezlik diye bakmıyorum.
Bakmazsın.
Çünkü verilmiş olan bir cevabın sadece artık onun gitmesiyle bir şey değişmeyecek. Gitmeyeceğini de hepimiz anladık zaten, dönmedi mi?
Sen o zaman konuşmaya ne gerek var?
İşte ama daha öncesinde mesela bazı şeyleri öngörmek diye de bir konu var. Bütün kulüpler, neredeyse futbol severlerin hepsi federasyonun gitmesini isterken Dursun Bey'de daha 6 aylık bir yönetim, biraz bakmak lazım, hemen de yollamamak gerekiyor.
Peki Ali Bey'in daha önceki açıklaması, ben federasyona desteğim dediği açıklama, onu da söyle istersen.
Ondan önce, geçen sene kongreden sonra. Haziran.
Şimdi bak, burada yaşanan konu ne biliyor musun? Fenerbahçe Başkanı daha önce federasyona destek olduğunu söyledi. Galatasaray'ın şikayet ettiği bir dönemdi. Sonra Galatasaray Başkanı'na sordular. Dünkü Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamaya benzer bir açıklama yapıp, yani bu dönemde bunların konuşulmaması gerektiğiyle ilgili bir cevap oldu. Yani
14 Aralık.
Yani tam muallakta bir cevap vermiş oldu. İnsanlar rahatsız oldu ki dünkü Ali Koç'un verdiği cevabın bir değişik benzeriydi aslında. Burada konu ne biliyor musun? Kim daha fazla ortamı değişik boyutlara götürüp daha fazla puan kazanıp sezon sonunda şampiyon olmalı adı altında manipülasyonlar var. Ama bu manipülasyonların içine reklama mı gidiyoruz?
Birazdan gidiyoruz, tamam.
Bu manipülasyonların içerisine reklamdan sonra değineceğimiz konular girdiği zaman, o zaman konu çok başka yerlere gidiyor. Biz burada futbol konuşmamız lazım. Antrenörleri konuşmamız lazım, futbolcuları konuşmamız lazım. Evet, federasyonu, merkez hakem komitesini, hakemleri konuşmamız lazım. Bunları konuşmamız lazım. Kendi takımlarımızın yaptıklarını, yapamadıklarını, üstünlüklerini ve geride kalan yönlerini de konuşmamız lazım teknik direktörlerimiz özelinde. Ama şu anda hiç öyle bir durum yok. Bunları da bir konuşalım reklamdan sonra.
Hepsini konuşuruz. Reklamların ardından tekrar beraber olacağız. Boğaz'ın iki yakasında bugün bir sürpriz yaptık. Dün Sayın Ali Koç'un açıklamalarından dolayı çarşamba günkü programımızı bugüne sarkıttık.
Reklama gitmeden bir açıklama yapacağım. Şimdi dün akşam kendisi beni aradı. Galatasaraylı Hukukçular Derneği Başkanı Sayın Avukat Seçkin Koç. Soyadı Koç. Tesadüf. Ondan sonra kendisi hem Galatasaraylı Hukukçular Derneği Başkanı, hem Galatasaray Lisesi mezunu, hem de Galatasaray Divan üyesi. Şu anda Kartal Anadolu Adliyesi'nde bir dilekçe hazırladılar ve Ali Koç'u birçok nedenden dolayı mahkemeye veriyorlar. Hukuksal yönde bir mücadele başlatıyorlar. Bununla ilgili olarak da şimdi ben aslında bu programda konuşacaktık ama çok fazla konuşma var. Saat 12'de bizim programımız bugün bitecek. 12'de canlı yayına ben Radyo Gol'e
canlı bağlantı telefon yapıp, bağlantısıyla bazı, Galatasaray Hukukçular Derneği Başkanı
neden buna,
Sayın Seçkin Koç.
Avukat Seçkin Koç, Galatasaray Hukukçular Derneği Başkanı, neden buna ihtiyaç duyuldu? Ne oldu? Neyden endişe edildi? Bunun adı altında bir konuşacağız.
Sizce Ali Koç dünkü konuşmalarını herhangi bir hukukçuya, hatta bir hukuk ekibine sormadan yapmış olabilir mi?
Fark etmez.
Sahi sor, bu meslektaşı.
Soracağım. Sor, yani. Soracağım.
Onu söyleyeyim sadece.
Soracağım.
Soru olarak diyor.
Murat Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası devam ediyor. Devam ediyoruz Boğaz'ın iki yakasına Oğuz Altay ve Murat Aşık'la beraber sevgili dinleyenler. Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda ve YouTube kanalımızda bizi canlı canlı izleme imkanınız da var. Bekliyoruz ve aynı zamanda küçük bir anket de açılmış YouTube kanalımızda. Sizce şampiyon kim olur diye katılım şu an Fenerbahçe'nin biraz önde olduğunu gösteriyor. Daha doğrusu tercihlerin yapılan katılımdan dolayı tercihlerin Fenerbahçe'nin bu ligde şampiyon olamayacağına olan inancını daha da kuvvetlendirdi. Biraz Avrupa'ya mı yönelsek bakış açısı benim biraz öyle, daha ağırlık kazanmış gibi gözüküyor.
Benim öyle bir inancım yok. Ama bir kesimim var. Yani benim öyle bir inancım yok yani.
Ve hani
abi Avrupa'da niye şimdi sen
şu maçın aslında 3-0'lık galibiyetin sonrasında
biraz böyle bir gaza getirdi amiyane tabiri.
Bir havaya soktu.
Abi tabii şimdi kolay değil bu takım. Evinde kolay maç kaybetmeyen daha yeni Liverpool'u yenmiş falan bir takımdan bahsediyorsun yani. Hani o takımı orada 3-0 yenmek, doğru düzgün pozisyon vermemek.
Yani hatta hemen kıyaslamalara döndü. Sparta Prag'dan daha iyi
her
takıma
maçın, her,
döndü.
Her mesela maçın hikayesi farklıdır. Her maçın hikayesi farklıdır abi ama Liverpool'a...
Hani Sacha Boya bu kadar ediyorsa Ferdi de bu kadar ediyor gibi. Hemen anında bir kıyaslamaya
abi
dönüyor.
Onları menajerler de söylüyor ama yani. Onu sadece ben mesela ben onu hiçbir zaman altı boş atmam. Mesela ben aradım Sacha Boya'nın menajerini. Jadon Osterwolde'de onun ne kadara satarsın Jadon dedim. Aşağı yukarı aynı paraya satacağız dedi. İşte ben bunu kendim uyduramam zaten böyle bir şeyi. Adama soruyoruz işte işin üstadı o. Çünkü menajerlikte sadece bir oyuncu üzerinden de gitmiyorsun. Ha, bunun belli dengeleri var. Paketin içine sokuyorsun bazen oyuncuyu.
Ya bir şey söyleyeceğim.
Bir paket veriyorum bir tane de bunu da ekleyeceğim.
Şimdi diyelim ki Sacha Boya kaça gitti?
30.
Diyelim ki Ferdi Kadıoğlu 33 milyon euroya gitti. Bu bir yarış yani bu bir...
Anlıyorum bu bir bu, şey değil abi.
Nedir bu ya? Yani eğer bir oyuncunun kalitesi, değeri 13 milyon euroysa veya 48 milyon euroysa bu oyuncunun kalitesiyle yani Sacha buna gitti Ferdi de bu kadar eder bunu da yani bundan da bir galibiyet bir üstünlük kurmaya çalışıyor insan ya çok değişik yerlere gitti
ama
Oğuz
abi
ya.
Şöyle abi, bak geçen sene Arda parlarken işte bize de ne Hamza Akman var dediler yani hemen oyuncu bak bu arada oyunculara köttük Hamza Akman var dediler
ben bunu
çünkü çocuğa ayıp ediyorsunuz. Şimdi niye çocuk o da Efe Akman olsun.
Murat ben bunu
Semih Kılıçsoy var hemen arkasında.
Ben bunu Fenerbahçeliler yapıyor demiyorum ki.
Hayır hayır genel ben diyorum, genellemeyi söylüyorum.
Genelleme
hemen
yani
mesela bir maç oynandı.
Gitsin.
Geçen sene ikinci maç Samiyen'deki maç. Abi hemen işte Arda bunu bak Kazımcan kitleri Kazımcan çok iyi bek. Sonuç Kazımcan Ankara gücünü oynayamıyor.
Ya
yani
tamam. Birçok oyuncu bu şekilde değer görüp ondan sonra yok olup gidebiliyor. Zaten bak Arda Güler kadar yetenekli bir oyuncu bile gitti. Bu kadar zaman geçti aradan fiziki eksikliklerinden dolayı sakatlandı hala bir gelişim içerisinde gerçek seviyesini bulduğu zaman neler yapabileceğini ben baktığım zaman hani anlıyorum
kariyer
zaten.
Kariyer arayışında diyelim kariyeri olmuş olan tamam. Musrati'ye bakıyorsun 11 milyon eder miye dönüyor konu abi şimdi de.
Bu orada çok büyük.
Yalnız Musrati konusuna gelirsen burada.
Hayır orada güzel orada tamam çok, orada herkes yani. Sakala
sadece Musrati değil. Musrati Muci paketinde çok büyük var diyorlar yani. Yani
büyük büyük olay şeyler var diyorlar. Hatta
ben de diyorum ki
içerisinde öyle bir güzelden bahsediyor ki.
Ya en komini biliyor musun? Ya Hasan Sayın Hasanat bunu inanarak söylemiyordur değil mi? Menajersiz geldi bize diye. Abi dünyada öyle bir sistem kalmadı artık. Yani sen Al Musrati 11
geçerken verirken, uğramış gibi.
Adam menajer parası onun içine yedirmişler işte.
Vallahi ben size bir şey söyleyeyim.
Her şey o paketin içinde.
Tamam işte yani.
Beyler size bir şey söyleyeyim mi? Musrati ile Muçi konusunda Beşiktaş ameliyat ettirmişler. Ama anestezi vermemişler biliyor musun? Hakikaten olacak iş değil yani.
Ya canı yananda taraftar oluyor. Başka da kimse olmuyor.
Onu söylüyorum ya
başka
zaten.
Başka da bir şey değil.
Abi daha da sen dünyanın en iyi orta sahası diye lanse ediyorsun. Ne gerek var ya? İşte beklentiyi de buraya çıkartıyorsun. Demin söylediğimiz konu. Beklenti hemen yukarı çıkıyor. Baba de ki iyi bir oyuncu aldık. Yürü.
Abi bir şey söyleyeceğim sana. Böyle bir oyuncuyu transfer ettiğin zaman ben kendi camiam için söylüyorum. Yani Tete'de ve buna benzer şeyler oldu ama dünyanın en iyi oyuncusu denmedi. Şimdi bu kadar futbola aşık, bu kadar futbolu takip eden camialarız değil mi? Üç büyük olarak hepsinde var da üç büyük olarak bir oyuncuyu transfer ettiğin zaman bak buradaki esas sıkıntı ne biliyor musun? Bunun açıklamasını yapan orada etkili yetkili pozisyonda olan yönetici dünyanın en iyi orta sahası gibi bir açıklama yapıyorsa kendi taraftarının ve spor severlerin aklıyla oynamaya çalışıyor demektir
abi
ki
kendisinin düşmüş olan bir camiayı ayağa kaldırmak için yani, zaten taraftarın istediği bir transferi yaptık ki teşekkür ediyoruz Beşiktaş taraftarına.
Yani sen bu açıklamayı normalleştirdin mi?
O dönem o gazı alırsın bu açıklamayla. Yani bak, o beklentilere girer taraftar. Ondan sonra da performansa bakar. Baba. Performans uyuşmazlığı peki görünce der ki peki ne yapıyorsunuz?
Peki
der.
O gün o açıklamayı yapacak olan yönetici sensin. El Musrati ile Muçi'yi aldın. El Musrati'nin...
Ben o açıklamayı yapmam.
Onu söylüyorum sana.
Ya ben o sağduyudan vazgeçmem yani.
Geçemezsin.
Verelim derim yani.
Ama şunu diyebilirsin. Çok ihtiyacımız olan hocamızın da istediği kendi mevkisinin iyilerinden bir tanesini transfer ettik ve faydalanacağız benzeri bir konuşma yapabilirsin. Ama Murat'ın dediği bir açıklama gibi bir açıklamayı
öyle
yaptıysa
abi ya.
Onu diyorum. Duyup
kullanmadın. Dünyanın en iyi orta sahalarından birini aldık dedi.
Bunu dediğin zaman o zaman hani diyorsunuz ya senin tabirinle söyleyeyim. Isıtıp önüne koyarlar bir gün diye.
Tabii canım.
Tabii canım.
Ama işte doktor ya dedim ki diyor bana da sordu hani fikir. Dedim ki yani varsa atılacak kurşununuz sezon sonunu bekleyin. Şimdi niye alıyorsunuz? Ne olacak buradan yani? Buradan en fazla işte dördüncü olacaksın. Yine oluyorsun zaten. Kupada da gidebildiğin kadar gidersin. Yani hani 21 milyon euro az bir para değil abi.
Abi işte Ziraat Türkiye Kupası'nı alma hedefiydi. Ligi üçüncü bitirme durumuydu. Diğer rakiplerinden arayı fazla açmama sıkıntısıydı.
Diğer iki aldığın oyuncu da hiç oynatmıyorsun. Yani Svensson'la Joe Worrall'ı bu hafta ki oynatmadığını niye oynatmadığını anladım Joe Worrall'ı izleyince. Onun için de şey dediler mesela, Nottingham Forest'ın efsane kaptanı dediler. Adam Nottingham Forest'ta 30 maç bile oynamış. Hani ben de bilmiyordum, bir baktım girip kaç yapmış diye.
Şimdi benim üzerinde durmak istediğim bir konu var. Yani bugüne kadar birçok açıklamalar oldu. Ben sizlerin ne düşündüğünü bilmiyorum, elbet söylersiniz. Bana katılırsınız katılmazsınız. Bir destek de beklemiyorum açıkçası bu konuda. Şimdi bugüne kadar yöneticilerin birçok açıklamaları, başkanların birçok açıklamaları oldu. Dün hakikaten çok üzüldüğüm, çok kızdığım, yani ruh halimin rahatsızlığa girebileceği kadar bir gün yaşadım Ali Koç'un açıklamalarından dolayı. Yani şimdi FETÖ'cü dedi, benimle barışmak için adam soktu dedi. Ahlaksız bunlar dedi Galatasaray camiası için. Bunları hep yaparlar dedi, bu ahlaksızlıkları. Beka sorunu bu dedi. Hocaya girdi. Organize örgüt dedi. Kalabalıkta aslan, tenhada kedi dedi. Ya şimdi öyle çok şeyler konuşuluyor ki hepsini bir tarafa bıraktım. Galatasaray camiası için bu ülkede beka sorunudur dedi. Şimdi bir kere ben şunu söyleyeyim. Hakikaten çok yanlış yerlere gidiyor bu konu. Çok yanlış yerlere gidiyor. Ben bir hafta önce yöneticilerin biraz daha az konuşmaları, itidalli konuşmaları yönünde buradan çağrı yapmış, bunu her zaman da söyleyen bir insanım. Galatasaray bu ülkenin beka sorunudur dediğin zaman bu çok çok ağır bir durum. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Ben Ali Koç'un iyi bir insan olduğunu düşünmüyorum. Bakın, her şey olursunuz, camianızı korursunuz, mücadele edersiniz, her türlü savaşa okey. Ama Ali Koç'un ben iyi insan olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şunu yapabilir mi mesela Ali Koç? Bütün bu yapmış olduğu açıklamalardan sonra. Hani diyoruz ya, insanlar şey yapmasın, zarar görmesin falan, biz diyoruz. Onların öyle bir düşüncesi olduğunu pek zannetmiyorum. Mesela herkesin çocuğu var, kendi çocuğu da var Ali Koç Başkan'ın. Fenerbahçe atkısını boynuna taksın. 3-4 tane arkadaşı, Fenerbahçeli arkadaşıyla birlikte bir araçla beraber, otobüs olabilir, özel araç olabilir, korumalar olmadan çıksınlar Urfa'ya Süper Kupa maçına gitsinler. O çocuk yolda gidene kadar Ali Başkan içi rahat eder mi? Acaba bu çocuğun başına bir şey gelir mi gelmez mi diye gelir. Bence endişe eder. Çünkü evlat. Ya öbürleri de evlat. Bu ortamı, beka sorunu. Sen Galatasaray'ı beka sorunu, FETÖ'cü bir örgüt falan diye nitelendiriyorsun. Tamam, bunları söylüyorsun. Ama sadece söylüyorsun. Ama bir yandan da çıkıp diyorsun ki, Selim Soydan diyor ki, Selim Soydan diyor. Ben bunu uydurmuyorum. Televizyonda canlı yayında söylüyor. Aziz Yıldırım bana dedi ki Ali Koç bir FETÖ projesidir. Serhat Ulayeren de diyor ki, Ali Koç mu bunu size söyledi? Evet diyor.
Aziz Yıldırım mı söyledi diyor.
Aziz Yıldırım mı söyledi diyor. O da evet diyor. Bunu şimdi bir tarafa ayır. Arkasından bir serzenişte bulunuyor Ali Koç Başkan. Diyor ki, Sayın Aziz Yıldırım diyor, Fenerbahçe derneklerinde benim bir FETÖ projesi olduğumu söylüyormuş diyor. Şimdi bakın, bu işin içerisinde hiçbir başka camianın bir iftirası yok. İsnat edilen bir suç yok. Sadece Fenerbahçelilerin Fenerbahçe'de başkanlık ve başkan yardımcılığı yapmış ve efsane futbolcularından biri olan Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Selim Soydan arasında geçen bir konuşmadan bahsediyoruz. Şimdi bunlara muhatap olan bir kişi, kendisinde isnat edilen bir suçlama, benim burada bir tespitim yok, bildiğim bir şey yok, söyleyemem, hissettiklerim var ama bildiğim yok. Şimdi peki, bunlarla ilgili bu kadar suçlanan bir insan, Galatasaray'ın bir beka sorunu olduğunu bu ülke için, arkasından da FETÖ ile ilgili iktisatlı olduğunu açıklayan konuşmalara girdiği zaman, ben bu işin başka bir boyuta evrildiğini, bu işin içinde başka bir şey olduğunu düşünüyorum.
Proje mi diyorsun yani abi?
Aziz Bey demiş.
Bir dakika dur.
Aziz Bey demiş.
Aziz Bey Türkiye'de şikayeti Galatasaray'a getirdi abi. O zaman Aziz Bey'in her dediği doğru mu?
Şimdi Aziz Bey'in, Aziz Bey'in, bak, benim sana söylediğim bir suçlamayla ya da bir görüşle, evet, Fenerbahçeli çok iyi bilinen birinin söylediği arasında fark olur.
Aziz Yıldırım.
Aziz Yıldırım.
Her dediği doğru mu?
Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'a söylemiş olduğu Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti adı altında başka bir boyut. Ama evet. Aziz Yıldırım'ın...
Bu da başkanlık yolunda bir boyut işte. Başkan seçilmesin diye o dönem.
Tabii.
Kongre çalışmalarında böyle söylemiş. Tabii. Bu yeni bir şey değil ki.
Her şey söylenebilir.
Evet.
Ama bel altı yapıp iftira atmak...
Peki.
FETÖ'cülükle ilgili iftira atmak bambaşka bir boyut.
FETÖ'cülük
şimdi
değil.
Bu beka sorunu.
Abi bir dakika.
Şimdi sen Galatasaray FETÖ beka sorunu.
Mi? Ben bütün söylediklerini not alıyorum çünkü. Ya ağır aldığını görüyorum. Deminden beri de.
Ben mi sallıyorum?
Deminden beri
ben Ali Koç'un söylediklerini söylüyorum.
Ya sen racon bilen adamsın. Vefat etmiş insanlarla fethetmek hangi raconda var ya?
Kim
hangi senin başkanın abi. Demedi mi ananas manas? Kime söylüyor? Mustafa Koç'a. Mustafa Koç'a hayatta mı abi? Yani vefat etmiş bir insanın arkasından FETÖ'cü demek ayıp değil.
Peki.
FETÖ'cü değil.
Peki.
Uyanıklık yapıp.
Şimdi tamam yani bu bunu söyleyelim. Bu ayıp olan ne biliyor musun?
Hı.
Ayıp olan dün Galatasaray'ın beka sorunu olduğunu.
Anlatacağım niye söylediğimde. Niye söylediğini söyleyeceğim. Diyor ki. Ben
senin bana sorduğun soru. Senin bana sorduğun soru sana. Sen FETÖ'cü mü diyorsun diyorsun.
Evet
sordum. Tamam mı? Yani benim gördüğümün içerisinde.
Proje mi dedin?
Eğer sen proje mi dedin?
Hı hı.
Benim gördüğüm tablo şu. Eğer bir kulüp başkanı çıkıp ey Fenerbahçe camiası kendinize gelin yerine ayaklanın derse, bundan sonra federasyona bizden birisi gidip birini tokatladığında şaşırmam derse.
Abi öyle değil bak.
Devam edebilir miyim? Susacağım.
Evet, demez.
Susacağım.
Ya bu
susacağım.
Doğru,
edemezsin
doğru,
değil edeceğim.
Doğru,
çünkü
doğru,
cümlemi başladım. Cümlemi kesme. Böyle. Cümlemi kesme.
Abi buyur abi sen tek başına yap programı.
Hayır sen de yap.
Oho.
Ben biraz
ya,
sonra.
Buyur konuş. Buyur abi.
Ben sustuktan
buyur,
sonra saatlerce konuş kardeşim.
Yok benim öyle dertlerim yok saatlerce.
Benim de yok.
Bayağı belli oluyor olmadı.
Yok hayır sen.
Yani olmayan bir beyandan
devam ediyorsun zaten.
Olmayan beyandan gidiyorsun.
Hayır, yani Ali Koç bunları söylemedi
öyle
mi?
Öyle demedi. Ben sana doğrusu söyleyeyim onu yorumla.
Ay, sen senin söylediğin doğru benimki
açarız,
yanlış mı?
Kayıt var ya.
Açsınlar şimdi
aç,
açsınlar.
Aç Muzaffer.
Fener.
Aç Muzaffer.
Bizden
Ali
birisi.
Federasyon için ne dedi? Bizden birisi giderse. Tokatla'da bir okursanız şaşırmayacak duruma geldik artık diyor.
Burada ne anladın sen?
Birisi gitsin tokatlasın mı diyor.
Ya burada verdiğim abi, mesaj bu değil ya. Mi sence?
Abi buyur abi. Buyur abi. Aynen tokatlayın dedi abi bize federasyondan beri. Kimse kimseyi tokatladı mı bu kadar aydır?
Hakem dayak yedi.
Biz mi dövdük?
10 gün sonra dayak
biz
yedi.
Biz mi dövdük hakemi?
Ondan sonra da
yıktırız.
Ondan sonra yıkmadık. 10 gün sonra hakem
FETÖ taktı işte.
10 gün sonra
olmamış bir şey buraya yıkıp buradan algı yapmak.
Hayır, olmuş işte. Bir şeyi kendisinin söylemiş olduğu
hakem
bir şeyi ben
diyorsun
tek...
ya ülkede.
Ya
hakem biz mi dövdük?
Ya
Faruk Koca dövdü hakemi.
İyi de Murat bir şeyi unutuyorsun galiba.
Neyi?
Biraz sonra yayına getirsinler.
Getirsinler.
Ali Koç Başkan'ın o gün kendi söylemiş olduğu bizden birisi federasyona gidip hakem şeyi birini tokatlarsa şaşırmayız dedi ya.
Şaşırmayacak duruma geldik dedi. Yani bizim geldiğimiz
ya açsınlar, açsınlar. Açsınlar.
Evet.
En gerizekalı, en sıfır numara salak bir insan buradan ne anlar hep beraber dinleyelim.
Demek ki ben gerizekalı sıfır numara salağım.
Değil. Burada
Allah Allah. Öyle diyor sen de hem öyle hem böyle hangisi abi? Ben öyle anlıyorum. Demek ki ben sıfır numara salağım senin kırk.
Ya ben senin şahsında sana öyle bir şey söylemedim.
Tamam, ben kabul ettim. Ben sıfır numara salağım. Bunu kabul ediyorum.
Buna ben bir şey
bunu
söylemem.
Tamam ben seni.
Ama ben sana
diyorsun, daha deminden beri ne diyorsun?
Ya ben sana salak mısın diyorum
bunu. Onu diyorsun. Bunu öyle anlayan sıfır numara salaktır dedin işte. Ben de öyle anlıyorum.
Peki
dedim.
Ali Koç'un
bu... salağım ben.
Açıklasana şunu. Getirsene bakalım ekrana.
Ekrana getiremez burada. Öyle bir sistem yok.
Siz sesini getir.
Resmi hukuk müşavirimizse kimse. Kim sevk etti kardeşim?
Ya kardeşim gerçeğini getirsene. Bunu nereye geldin buraya Sefa?
Bu şu söylemler sevk edilecek söylemler değil. Kime ne mesaj vermeye çalışıyorsunuz? Yani bir gün ciddi söylüyorum bunu şaka bir yana. Yani bir gün bizden biri federasyona gidip birini tokatladı çıktı diye bir haber çıkarsa hiç şaşırmayın.
Evet, şaşırmayın. Ama gitti tokatladı diye çıkardı yani. Geldiğimiz nokta bu artık sabrımız bitti.
Tamam.
Bu
o zaman
getirildik.
O zaman ben senden şimdi özür diledim.
Yok dileme canım özür falan gerek yok.
Gerek yok mu?
Böyle beklentim yok.
Tamam beklentin yok. O zaman ben sadece sana şunu söyleyeyim. Ben sıfır numara gerizekalıyım. Bu söylenenden ben acayip bir şey anlamışım.
Ben sana bak.
Ben acayip bir
bak
şey anlamışım.
Bak bunları yapma. Kendi söylediğinden yola çık. Ben sıfır numara salak falan demedim ki. Bu ne dinlediğinden herkes farklı bir şey anlıyor.
Ben genelleme yaptım sana
ama,
söylemedim.
Ama ben böyle anladığım için bana söylemiş oluyorsun onu diyorum. Bak
abi,
ben genelleme
tamam.
Yapmıyorum.
Ya eğer sen
ben
böyle
sana
anladıysan.
Sıfır numara diyorum hiçbir şey demiyorum.
Eğer sen böyle anladıysan bu seninle
şimdi
alakalı
ben
bir şey.
Ben demiyorum. Sen burada bir Fenerbahçe ile program yap. Bunu böyle anlayan sıfır numara gerizekalı dersen.
Evet genelleme
ben
yapıyorum.
Ben
alma. Eğer ben ya eğer
benim
ben bir gün
anlayışım, benim terbiyem
eğer ben bir
böyle,
gün
ben yapmam.
Tamam.
Benim tarzım değil.
Benim bir gün
yani
benim
bu,
bir gün
ben burada şunu bile demedim bugüne kadar. Galatasaraylılar FETÖ'cüdür dedim ben.
Dedin işte.
Ne zaman dedim?
Şimdi
dedim mi diyorum.
Dedin işte.
Hayır.
Bu da Fenerbahçe taktiği.
Hayır.
Biz bunu dedik mi? Bunu bugüne kadar söyledik
abi
mi dedin
sen
diyorsun.
Sen şu anda hakikaten olmayan bir versiyona döndün. Ben hiç öyle bir şey demedim.
Ben versiyona
gerçek,
dönmedim.
Yok döndün.
Dönmedim.
Ben dedim,
sen,
dedim mi
sen,
diyorum dedin diyorsun.
Sen gerçeği kabul etmiyorsun.
Hangi gerçeği ya?
Ya
sizin gerçeğiniz abi onlar.
O da sizin gerçeğiniz.
Hangisi?
Anlattıklarım. Daha doğrusu Ali Koç'un söyledikleri.
Ben sana söyleyeceğim işte hepsinin cevabını. Niye söylediğini söyleyeceğim. Bizim altı hepsi boş bir şey yok. Adam diyor ki kardeşim soru bir. Bu ülke 3 Temmuz'a kumpas demiyorsa bu ülkede değil. Galatasaray Başkanı ve Galatasaraylılar. 3 Temmuz'a kumpas demiyorsa 15 Temmuz ve 17-25 Aralık ne diyor? Eğer bunlara da...
O nereden biliyor ki bunlar, kimin söylediğini Galatasaraylılar derken?
Abi demiyor zaten. Bunlara ne diyorlar diyor. Soruyor bak, soru.
Demiyorsa diyorsun tamam. Ya.
Adam diyor ki eğer bunlara da...
Demiyorsa diyorsan 30 milyon Galatasaraylıların...
Abi ben konuşmayacağım vallahi ya. Çok sıkıldım. Konuş abi, buyur. Buyur abi.
Evet.
Konuşturmuyorsun zaten. Konuş sen kendin.
Ha, konuşturmuyorsun ki ben...
Seviyorsun abi konuşmayı. Devam et abi. Buyur.
Abi sen de seviyorsun. Sen susmuyorsun ki Murat.
Abi benim konuşacağım çok yer var. Konuşurum. Boşver.
Hayır, burada da her şeyi konuşabiliriz.
Abi yok, konuşamıyoruz. Daha cümleye yani. Giriyoruz. Hop geliyor orada.
Yalnız sen sözü...
Sen beni istenilen öyle mi dedi? Böyle mi dedi?
İstenilen ortamın geldiği durum bu. Yani şu programda...
Hayır ama bir dakika.
Bir farkı kalmıyor. Hayır, o anlamda
bir
söylüyorum.
Bir farkı kalmıyor yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben konuşacaklarımı not aldığını görüyorum.
En son dakikadaki son bir tek abi, tokada getirdim. Onu şurada ağzımı açtım. Kötü insan dedin adama durduk yere. Tamam mı?
Kötü insan demedim. İyi insan değil dedim.
Ya sen var ya abi. Algının kralısına
kadar. Ama bir şey söyleyeyim.
İyi insan dinle demek abi. İyi insan dinle demek.
İyi insan olduğunu düşünmüyorum
dedim. Asat diye demek. İyi insan kalın? Olmayınca ne oluyorsun?
Ben evet kötü insan diyorum.
Teşekkür ederim abi. Sen sonunda kabul ettin bari bir şey.
Ederim. Ben her şeyi kabul ederim. Ya. Siz etmiyorsunuz.
Abi şunu dedin ya, şu kayıttan sonra vallahi ben bir şey demeyeceğim.
Tamam.
Ben kötü mü dedim diyor. İyi olmayınca ne oluyor
ya
abi?
Ya peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Orta. Ben kendim düşündüğümü söylemeye çalışırken sen araya girdiğin
ben
zaman...
Ben girmedim işte.
Girdim.
Ben sondaki tokada kadar hiç ağzımı
sen dedin
demedim.
Ki,
gık demedim oraya kadar.
Ya Ali Koç'un söylediğini söyledim. Söylememiş mi?
Ben hala benim anladığım o değil.
Ne anladın sen?
Ben gerizekalıyım, bir şey anlamıyorum.
Abi. Ne anladın
anlamıyorum
abi?
Anlamıyorum işte, diyorum ya.
Ya bırak bunları.
Ben Fener...
Bu Mavraları bırak. Sinir. Bana sadece şu Mavra'yı bırak.
Ben Mavra sevmem.
Sevmezsen o zaman söyle. Sen o konuşmadan
ben Mavra sevmediğim için... Tamam, bir sürü yer sağ olsun bize söz veriyor.
Hı-hı.
Mavra seviyorsak... Tek noktada konuşuyoruz herhalde hayatımıza. Boş ver abi.
Tamam bu tür göndermelere girdin.
De, ama iyi değil dedim.
Sen
de.
Bu tür göndermelere girdiğin zaman ne başka bir yere...
Gönderme yapmadım ki.
Ya hepimiz bak, ne söylediğini anlıyoruz seni.
Bir
sen
de isteyeceksin.
Sen bir dakika
bir
Ali Koç'un söylemiş olduğu, kendi söylemiş evet. olduğunun...
Geldi.
Ne dedin?
Diyor ki sabrımız bitti.
He.
Yarın böyle bir haber duyarsanız şaşırmayın diyor.
Diyor.
Gidip döveceğiz demiyor. Ben sana o zaman başka havlayacak köpek ısırmaz abiciğim. Şey havlayan köpek ısırmaz. Bir şey yapılacak olsa yapardı sen bile duymazdın.
Köpekten köpeğe fark var.
Köpek uzmanı da mı oldun abi?
He?
Köpek uzmanı da mı oldun?
Ya köpekleri severiz.
Nasıl bir farkı var köpekten köpeğe?
Yani bazı köpek birden saldırır, bazı köpek havlayarak saldırır.
O atasözü de yani boşa çıktı.
Bu atasözü eskiden söylenmiş. Eskiden söylenmiş.
Atasözleri geçerli mi abi?
Geçerli ama artık devir değişti.
Şimdiki cinsler değişti.
Valla bence yapma ya. Hakikaten yani.
Şimdiki cinsler
değişti. Körü körüne savunacağım diye saçmalıyorsun abi.
Neyi
ya. Ya atasözü de boşa çıktı bir anda.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
Eskiden söyle. Sen o yüzden atasözü adı. Eskiden söylendiği için.
Eskiyle yeni aynı şey değil ki. Onu çok iyi biliyorum ne söylediğini.
Tamam abi.
Birazdan gideceğim.
Evet.
Muza da uyarıyor. Şundan dolayı söyleyeceğim. Söylenilen sözün gittiği yer arasındaki mesafe A noktasından B noktasına gider. Şimdi diyeceksin ki Doğan sen de yumuşatmaya çalışıyorsun.
Ya yumuşatmamış.
Hayatta yumuşatmış.
Ya yumuşamaya ihtiyacımız yok. Herkesin kendine göre düşünceleri var Doğan.
Bak şimdi FETÖ ile bağlantı içerisine girildiğinde...
Ya niye beka sorunu kardeşim Galatasaray?
Anlatıyoruz. Dinlemedin ki.
Abi
seni anlatıyorduk.
Ama sen yarıda girdin. Not aldın. Dedin ki abi not aldım dedin. Tamam konuşursun dedim. Sen konuş. Sen konuşmayı çok seviyorsun.
Beka sorunu...
Sen... Evet sen konuşmayı çok seviyorsun dedin ya bana.
Sonra niye beka sorun dedin anlatıyoruz işte.
Ya ama anlatman için bir cümlemi bitirmemi beklemedin. Niye ondan sonra da konuşmayı dedin? Hangimizin sildiğin.
Ya bir şey söyleyeyim. Bir tek ben senin tokat lafına kadar adama 50 tane laf söyledin ağzımızı açmadık. En son dedim ki artık algıda bir yer benim algı buradan sonra patlıyor bende algı.
Tamam patlasın.
Ya buradan yapma artık. Ya bu kadar yapma dedim o.
Ben de
doğrusuna göre yorum
yapıyorum. Ben kendi fikrimi söylemenin ötesinde
söylüyorsun.
Hayır bir dakika. Ben kendi fikrimi söylemenin ötesinde kendi yapmış olduğu konuşmayı ortaya koydum.
Koydun evet.
Evet.
Tamam. Gideceğiz evet. Sokatlayacağız dedi yani. Bu Ali Koç'un bu kadar kafası çalışmıyor yani.
Kanaat önderi olmuş.
Peki bir şey söyleyeyim. Bak, o zaman buradan niye mesela sizin dernek bir dava açmadı? Tehdit ediyor federasyon başkanını tokatlarız diye. Biliyor musun açıldığını ve savcılıktan geri döndüğünü?
Ya,
suç unsuru bulunmadığını.
Yani onunla
ilgili. Sen o yüzden mi sordun az önce?
Yani, sen şimdi burada bu söylediğinde başka bir şey söylüyorsun. Hukuksal olarak.
Hayır federasyonu yok mu abi hukukçuları? Şimdi düşsene sen. Murat bak. Federasyonu tokatlayacak diyor. Federasyon ona hiçbir şey demiyor.
Tamam.
Teşekkür ederiz. Gelin bizi tokatlayın diyor yani federasyon.
Abi bu ülkede hani adaletli olan inancı.
Sen şunu mu söylüyorsun?
Bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika.
Bir dakika bu bir çok dakika, önemli. Bu şey. Çok önemli. Unutmamam lazım. Sen o zaman şunu mu söylemiş söylüyorsun? Hukuksal olarak bir. Zaten cezası yok dedin.
Yok.
Kabul.
Ha, tehdit olsun.
Bak kabul
hayır,
diyorum.
Öyle bir şey demiyorum.
Bak kabul diyorum. Başka bir şey.
Diyorum ki demediğim şeyi niye kabul ediyorsun? Diyorum ki tehdit bu ülkedeki en ağır adamı dövmekten daha büyük suç tehdit etmek.
Tamam.
Demek ki burada bir tehdit yok diyorum.
Tamam işte ben de bunu söylüyorum. Ha. Senin söylemine
yani
katılmış
tehdit,
oldum.
Tehdit olsa zaten eleştireceğiz.
Senin söylemine katılmış oldum diyorum. Hukuksal olarak. Ama camialarda başkanlar gibi, kanaat önderleri gibi... Türbünler açısından da türbün liderleri gibi insanlar bu tür konuşma yaptıkları zaman bu aslında neredeyse ima etmenin ötesine geçer.
Bir şey oldu mu? Mesela ima etti bizim başkan değil mi? Biz de aldık bunu.
Mesela
ne oldu mesela? Fenerbahçe türbünlerinden bir şey gördünüz mü? Bir hakeme karşı Dedi ki sokakta görürseniz fotoğrafını çekin. Fotoğraf çekilmesi dışında bir şey oldu mu? Olmadı.
Fotoğraf çekildi.
Tabii çekildi. Ben de görsem ben de çekerim.
Vallahi helal olsun.
Niye çekmiyorsun?
Sen de çekersin.
Ben çekmem.
Çekersin. Abi,
ben çekmem. Niye çekmem abi?
Aa burada o görüşmeler
abi.
Var. Şunu
abi umuma çıkar falan çekerim diye.
Ben çekmiyorum
ki. Umuma çıkar abi orası.
Hayır ben bir hakemin fotoğrafını niye çekeyim ya?
Kimle görüştüğüne bağlı abi. Tek başına olan bir hakem.
Ya Cüneyt çekiyorsun. Ben yapmam.
Sen yapma abi. O senin.
Ya işte siz ama bana sen yaparsın diyor ya. Ona cevap
veriyorum. Şu an Halil Umut Meler. Selahattin Baki ile yan yana bir alışveriş merkezinde görsen fotoğrafınızı çekmeyeceğim mi dersin?
Selahattin Baki kimle?
Halil Umut Meler'le Selahattin Baki Zorlu'da oturuyorlar. Fotoğrafını çekmez misin?
Zorlu'da zaten oldu görüşme.
Abi ya, bak ben şimdi bak şey be, şu an çekmez misin diyorum ben.
Ben sana resim çekmem. Ben
çekeceğine %80 oy kullanıyorum abi.
Ben o de diyorum ki hayatta.
Sen çekmezsen Erdem'e çektirirsin onu yaparsın mutlaka.
Uçakta Sivas dönüş hakemin resmini çektiler ya. Şimdi Murat diyor ki ben de çekerim ya da sen diyorsun ki ben de çekerim. Bir de bununla da kalmayıp bir de diyorsun ki %80 gibi yüksek bir oranla sen de çekersin diyorsun. Ben de diyorum ki ben niye resim çekeyim ya? Hani benim ben kendimi söylüyorum yani.
Siz çekmezsiniz.
Abi o resmi bak o resmi çekersin.
Siz çekersin.
Sen sosyal medyadan kullanmayabilirsin. O resmi bir şekilde ya bana gönderirsin. Bak böyle bir şey yakaladım.
Ya sen benim adıma niye dokumacılığı yapıyorsun?
Ben niye dokumacılık değil tahmini olarak söylüyorum.
Ya tahmin etme. Sen benim aklımdan geçeni tahmin etme.
O zaman ben seni tanıyamadım o zaman.
Ya neden?
Benim seni tanıdığım
sen
için
benim, peki hadi o bu konuyu bırak. Nerede kimin resmini çekip nerede kime paylaştım size verdim onu söyle o zaman.
Abi şu oluşan ortamdan
bir tane
sonra
ver. Bana bir tane örnek ver. Tepkili. Örnek veremezsen bu söylediğin için seni teessüfle kınıyorum.
Abi benim seni tanıdığım süre içerisinde şu gelinen ortamdan dolayı böyle bir olay yaşansa diye devam ediyorum
evet
konuya. Bunu kendi sosyal medya hesabından kullanmasan bile kendi çıkarların uğruna mutlaka bize yarar sağlayabileceğini düşündüğün için belki Radyo Gol'e belki başka bir YouTube kanalına bir yere bir şekilde dersin ki elimde böyle bir şey var Doğancığım kullanmak istersen kullan benim kişiliğim buna elverişli değil deyip bana söyleyebilirsin.
Yaptın
mı? Ama resmi çekersin. Abi yapabilirsin. İhtimalini söylüyorum ben zaten.
Abi %80
ama
ihtimal
sen de,
midir?
Sen de ihtimaller üzerine söylüyorsun.
Sen mesela, %80 ihtimal midir?
%80
sen bana %80
benim açıma seni tanıdığım için ihtimaldir. Bana olan saygından dolayı söylüyorum veya sevginden dolayı
ama
söylüyorum.
Doğan,
ama o da yoksa %80'lik ihtimalde.
Aa ben çünkü ben de şöyle söyleyeyim ya. Ben bir yerde görürsem Erden Timur'la Mehmet Büyükekşi direkt çekerim abi.
Tamam.
Ben de
cevap veriyorum.
Tabii,
ben
sen çekmez misin tamam abi?
Sorun. Ama bak bu bir tartışma konusu değil. Ama benim burada üzerinde
sen direkt güvenlik kamerası görüntüsünü istersin abi. Nasılsa mekan tanıdığın çok.
Ya yapma.
Çekmemiş olursun.
Allah'ını seversen yapma. Gözünü, gözünü seveyim yapma. Ben sadece
ne
şunu abi, söylüyorum.
Ne abi yaptık ya. Ya herhalde mekan zaten veremez.
Ya kötü bir şey söylemiyorum.
Mekan zaten veremez.
Ya bir şey söyleyeceğim sana. Benim burada durduğum hani Doğan dese ki ben çekerim kardeşim. Sen de diyorsun ya çekerim.
Evet.
Ben de diyorum ki ben çekmem. Çünkü ben kendimi biliyorum. Ama Doğan bana
kendin değil için çekmezsin. Benim için çekersin diyorum ben sana.
Ya yapmam.
Yapmam diyor abi.
Peki.
Rahat rahat herkese
ben o zaman yani gerçekten seni tanıyamamışım orada.
Abi bir dakika bunu söylediğin zaman yani Oğuz abi sen birilerinin bir şeylerini çekersin gördüğün zaman bize atarsın haber olsun adı altında böyle bir konuyu yaparsın diyorsun sen bana ya.
Ben
bana
atmam,
bir iyilik yapmak için söylüyorum
efendim?
Ben bunu. Ben buraya atmam bu arada. Ben alırım kulübüme gönderirim.
Yani sen veya
ben buraya atmam. Şey olarak, haber olarak kullanmam.
Ben bunu kabul etmiyorum.
Haber olarak asla kullanmam. Bak onunla ne söylüyorum. Yani radyoya dur atayım ya da kendi sosyal medyama koyayım yapmam ama direkt kulübe atarım abi. Onu söyleyeyim yani.
Yani sonuçta
60'lığım var yani. Onun
için, lazım
yani
bunu Seçkin Koç'a yollama ihtimali
yok benim çektiğim mesela transfer görüşmesi.
Ona da yollamam.
Gerçekten mi yollamam?
Allah Kur'an çarpsın mübarek gün iki tane evladımın üstüne yemin ediyorum.
Allah korusun abi.
Benim, bir dakika.
Evlat mevlat araya girme.
Ama bir şey söyleyeceğim. Abi sen benim niyetimi okuyup kalbimi söylemeye çalışıyorsun. Ben de diyorum ki ben hayatım boyunca bildiklerimi konuşsam insanlar birbirlerini vururlar. Bir kişiye bugüne kadar bir şey anlatmışlığım yoktur
ben
ya.
Ben de sana şunu söylüyorum. Ben diyorum ki ben böyle düşünüyorum senin açına. Sen diyorsun ki hayır yapmam. O zaman tamam diyorum ya.
Demiyorsun ama.
Benim düşündüğüm gibi değilmişsin dedim ben de. Ben seni tanıyamamışım dedim ben de.
Tamam anlaştık. Şimdi anlaştık.
Evet abi tanıyamamış olabilir. Çünkü ben
tanıyamamışım. Yani.
Olabilir
ya ne var burada?
Hayır, benim Allah bildiğim Allah. Oğuz abi bunu yapar bana diye düşünüyorum.
Ya evet. Sana eğer tamam. Mesleki
ben
hayatın...
Ben de tanıyamamışsın ben de sana göndermem dedim.
Mesleki hayatın içerisinde...
Sen kendi kullanırsın diye düşünüyorum ben de bana kendim gönderirsin de demedim.
Kulübe gönderir.
Ben de
kullan derlerse kullanırım.
Peki şimdi sana dese ki hayır Murat sen bunu böyle kullanırsın dese sen nasıl ne dersin?
Belki de kullanırım derim.
Ben öyle diyemedim.
Yani Radyo Gol'den belli bir meblağ talep ederim. Gönderiyorsun sana.
Bak o farklı bir beyin. Farklı bir bakış açısı.
Hayır oğlum. Meblağ şakası.
Ya Meblağ'dan değil.
Baba şu an
Meblağ söylemiyoruz.
Haber sektörü böyle dönüyor abi.
Kesin.
Haber bültenlerinin altına yazan WhatsApp danışma hattı dediğin yere gönderiyorsun. Diyorsun ki bende böyle bir görüntü var. Ne veriyorsunuz diyorlar. Ben şahit oldum.
Tabii canım, orada konuşmalar.
O bir rakam söylüyor. Dur kanalda ya sorayım diyor. En sonunda kim yüksek parayı verirse görüntüyü ona
Murat,
diyor.
Görüntüyü
beğenirlerse de parayı alıyor.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben hani gazeteciyim ya aynı zamanda. Ya
sen gazetecisin abi. Mesela benim öyle bir şeyim de yok.
Title'ım da yok. Daha değişik bir şey söyleyeceğim. Ben gazeteci olduğum halde bugüne kadar bir tane basın toplantısına, bir tane idmana gidip bir tane soru sormuş. Gazeteciliği bu anlamda yapmayan bir insanım. Neresini çekeceğim? Ya. Ben yapamam.
Ama o muhabirlik.
Abi babacığım diyorum ki.
Tamam, muhabirler çeker diyorum. Gazete çekmez zaten ki, muhabir
tamam,
çeker ama.
Ama ben bunu da o şekilde kullanmadım. Çünkü ben bir camiayla ilgili, gerçekten kendi camiamla ilgili bir haber varsa bunu kullanıyorum.
Abi o belki ekseriyet öyle yapardı dedi. Yani öyle düşün. Sen de sonuçta abi fanatik bir taraftarsın. Gazeteci mi daha üst kimliğin? Galatasaraylık mı?
Galatasaray kimliği.
Tam Galatasaray'a zarar verecek bir fotoğraf görürsen çekebilirsin diyor bence. Ya bu fotoğraf Galatasaray'a zarar verecek bir fotoğraf, çünkü verebilirsin diyor, diyorum bak, verirsin demiyorum. Verebilirsin.
Ya çok uç
konular. Tutamazsın abi kendini.
Çok,
İnan bana.
Çok
yani bu
konular.
Şöyle öngörüsü yapılabilecek
geldi
bir şey değil
Murat,
bu.
Geldi Murat, geldi. Geldi, bana geldi. Yani ben çekmedim de tamam. Bana sizin camianızla ilgili bir resim geldi ve bunu Galatasaraylı muhabirlere, bilmem ki gazetecilere vermemi istediler. Tamam. Ben cevap dahi vermem.
Ben de bak muhabire veririm de ben de vermem. Ama ben kulübüme paylaşırım kulübüme. Bakın arkadan böyle bir iş dönüyor. Evet. Diye paylaşırım.
Bir taraftan olarak değil. İkili ilişkilerin yüksek olduğu için yaparsın.
Bir kere bizim bir futbolcumuz menajeriyle bir de başka bir kulüp yöneticisiyle gördüm abi restoranda. Çektim gönderdim. Bak haberiniz olsun. Arkadan böyle bir iş dönüyor diye. Ya ve işi patlattılar.
Benim
yani
sadece
katkımız oldu.
Benim buradaki hassasiyetim, ben kendimi tanıdığım için ben yapmam dediğim zaman yok hayır yaparsın dedim.
Tamam da, anladım ama.
Ona rahatsız oldum. Yoksa ne olacak
abi, anlık,
yani?
Ya anlık abi, o an attı kafan. Ya hakikaten gördüğün fotoğrafa dayanamadın ya. Samimiyete belki, bilmiyorum aralarındaki. Olur abi bu. Yani bu arada zorlu tabii, çok spesifik. Atıyorum bir tane.
Ya neresiyse ya.
Abi, ay,
abi Bodrum'da gördün ya. Bodrum'da gördün.
Ya dersin ya be kardeşim, madem her saklanacak bir şeyiniz yok, niye burada yemek yiyorsunuz dersin. Madem hani hiçbir şey yok.
Ya tamam.
Çünkü Cüneyt Çakır'ın yansıyan fotoğrafı bir tane kahve gibi bir yerde, kimse yok etrafta. Yani özellikle orası seçilmiş.
Ama şunu söyleyeyim.
Ha yani.
Zamanında.
Mesela şurada tanımış mıyım seni? Rostin ismini çekmedin. Ama o masanın yanından geçerken beyler hayırlı sohbetler.
Derim.
Onu dersin işte bak mesela.
Bak onu derim.
Ha, o zaman tanımışım biraz seni yani.
Ya zaten tanıyorsun.
O yüzden söylüyorum.
Zaten ama tanıyorsun. Benim orada bir şeyim yok ki. Ama biraz önceki.
O kadar sakin kalmazsın yani, o bir şekilde ilgilenmemezlik.
Biraz önceki konuya tekrar döneceğim. Bu masada kim oturursa oturursun bu konuya geriye dönmem. Tamam mı? Murat için onun bana vereceği cevabı ben bir şey söylemem. Tek bir şey söyleyeceğim. Hani cümle içerisinde şu görüntü seyredildiği zaman sıfır numara geri zekalı bir insan bile bunu anlar dediğim zaman aklımdan eğer sen geçtiysen ne olayım?
Ben geçtim demiyorum.
Ama sen öyle anladım deyip.
O da öyle anlamadı.
Ben öyle demedim.
Hayır ben diyorum, ben de
falan. Onu kastet. Bak hiç aklıma gelmedi.
Bir şey söyleyeceğim.
Hayır, tamam ilgili. Ben de onu diyorum abi. Yani ben. Ya bir de şu var abi, zaten biz genel konuşuyoruz. Kimse ben ya sen bana özel bir şey söyleyecek olsan program arasında söylersin zaten kardeşim. Ben
ya herhalde canım bizim.
O ayrı, ben sen bana söylüyorsun demedim. Ama hani o taraftan birisi olduğum için üstüme alıyorum dedim.
Ya
abi
yani ya şunu söyleyeyim.
Ben de şey üstüme alıyorum.
Davasıyla burada üstüme alıyorum dedim. Şurada bitecek zaten.
Ya orada bir zaten bir şey yok da sadece ne var biliyor musun? Samimi empati yapabilmemiz de lazım. Ben doğru. Dünkü beka konusundan Galatasaray camiasından rahatsız oldum kardeşim. Onu açıklasana. Not aldım.
Bak diyorum ki o soru var ya, hani 3 Temmuz kumpas mı değil mi?
Hı.
Şimdi sen buna kumpas değil diyorsan diyor diye, ya da değil diyen kesim için bu beka sorunu diyor. Çünkü bu ülkenin geleceğini kurşun sıkan bir örgütten bahsediyoruz, tamam mı?
Ama cümleyi şöyle
herkes
bitirdi
demiyor.
Ama cümleyi şöyle bitiriyor ya Sayın Başkan.
Bu arada önce futbol içinde de biliyorsun, sonlarına doğru ülke içinde dedi. Önce futbol için ya diyorum dedi, işte sonra ülke için diyorum
futbol
dedi.
Futbol için ki konusu kendi tezleri savundukları içerisinde.
O tezler üzerinden beka sorunu diyor.
O kişisel bir düşüncedir. Varsa bunun bir şeyi gider Galatasaray Kulübü Başkanı cevap verir. Bu ayrı. Ama ülke açısından vallahi çok gücümüze gitti yani. Benim
orada,
elim gitti.
Orada konu biliyorsunuz artık şeye gelmişti. Biraz rahmetli abisinin konularına falan gelmişti. Abi bazen.
O bir, işte ben de başında söyledim.
Yanlış.
Ya, bazen ağızlara kadar.
Yanlış.
Abi,
ölmüş bir insan için konuşulmaz kardeşim.
O zaman yani biraz abi de bu yani bu tarafı bildiğim için abi abisi konusunda çok hassas.
Abi nasıl
vefat,
olmasın ki?
Vefat etti falan filan.
Abi yani. O zaman hayatta olanlarla ilgili konuş. Kalkavanlarla konuş. Ne bileyim Adnan Polatlarla konuş. O zaman gel öbür taraftan Koç ailesini diğer.
Ya günün sonunda konuş. Abi konu o tarafa da yanlış. Konunun buraya yanlış. Bu tarafa da yanlış. Abi biz yani futbolu konuşamıyoruz abi.
Şimdi esasında bence.
Spor konuşamıyoruz. Bak futbolda geçti.
Bu doğru.
Bir niyetimiz de yok zaten.
Yani yok.
Aslında niyetimiz var da olamıyor.
Hayır, genel abi ekseriyetin
futbol niyeti, konuşmak adına.
Niyeti yok abi, yapma.
Bir de
mesela futbol konuşsa ben söyleyeyim, bugün Yayını bile kesmezsin radyo golü.
Ha o sadece ayrı.
Futbol konuşuyoruz. Abi çünkü yani radyo gol derken bu kurumda olduğumuz.
Yani gündem ya açısından söylüyoruz.
Kanal tabii abi.
Gündem, yani. Tamam onu anlıyorum.
Kamuoyu bunu istiyor.
Bizde hiç bitmeyen Kızılderili savaşları gibi bir durum söz konusu ülkemizde. Yani futbol açısından söylüyorum. Yani şimdi İhsan Kalkavan'dan, Ergun Gürsoy'dan, Yurdeşen Karahasan'dan, Ömer Çavuşoğlu'ndan, işte Mahmut Uslu'dan. Yani dönüp dönüp 25 sene önceyi de konuşabiliyoruz. Yani,
çözülmediği için.
Tamam.
İşte tamam, sıkıntı o çözülmediği için dönüp dönüp konuşuyoruz her şeyi.
Bizler bireysel olarak hiçbir şey yapamadık.
Burada abi. Bak şu anda söylediğin cümle önemli. Burada Sayın İçişleri Bakanımızın, Spor Bakanımızın, devlet büyüklerimizin, hatta Cumhurbaşkanımızın bu ülkedeki insanların geleceği için, gençlerin yanlış yollara sapmaması için, birbirini kırmaması için, insanlar arasındaki kutuplaşmanın kalkması için, bunun adı zamanında İtalya'da Beyaz Eller Operasyonu olmuştu. Türkiye'de de futbola yönelik bir operasyonun olması artık kaçınılmaz hale gelmiştir.
Yıllardır da aynı şeyi söylüyoruz da hiç
yapamadım. Ama olmuyor.
İşte abi bu yani dediğin gibi yani bence bu iş böyle savcıları falan aşan bir durum. Ya burada devlet yapın bu operasyonu diyecek. İşte İçişleri Bakanımız muhtemelen.
Peki bir şey söyleyeceğim. Ben şurada bu cümleyi kuruyorum. Bana katılıyor musunuz? Bu olayda büyük sıkıntılar yaşadık gezi olaylarında. Değil mi?
Evet.
Aslında sosyal medyada futbol anlamında bir gezi olayı yaşanıyor şu an. Herkes nöbet tutuyor sosyal medyasında. Çadırlar kurulmuş durumda. Anladın mı? Bak resmen söylüyorum sana. Ne yazılmış? Ertesi sabah oraya geliyor. Gece onu yazıyor. Gündüz yazıyor. Normal işine devam ederken ara sıra da sosyal medyasına girip gezi olaylarının devamını sosyal medya üzerinden futbola evirme durumu söz konusudur şu an Türkiye'de.
Ayrışma açısından da.
Evet. Buna zaman zaman kulüp başkanları da müsaade ediyor. Buna şu ana kadar devreye girmeyen bakanlıklar da müsaade ediyor. Net söylüyorum sana.
Evet.
Bundan çok beslenen medya da buna müsaade ediyor.
Abi şunu da söylemek lazım. Yani bakanlık şurada mı devreye girecek? Allah göstermesin. Yani birbirini öldürdüğü zaman girdikten sonra...
İşte o zaman devreye girecek.
Bir önemi yok ki.
Ya Murat gidişat öyle.
Abi bunu geçen hafta da söyledik programda.
Bir önceki hafta da söyledik.
Ya hep söyledik.
Abi insanlar artık belli semtlerde belli işte takım ürünü giyemiyor abi. Ne burası şey mi abi burası?
Abi en büyük korkumuzdan bahsettik. Geçen hafta sevgili dinleyenler, sevgili izleyenler. Şundan bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak bir Fenerbahçe taraftarı şu an... Önümüzdeki hafta içinde, hafta sonunda oynanacak Trabzon maçına gidemiyorsa bir Galatasaray, bir Fenerbahçe...
Bırak, Trabzon şehrinde geçsene Fenerbahçe.
Abi, onu geçtim.
Bırak maça gitmeyi.
Eğer gidemiyorsa bir Galatasaraylı, bir Fenerbahçeli ile aynı otobüste nasıl Urfa'ya gitsin? Bunu soruyorum.
Ya aynı otobüste gitmezler zaten.
Hayır, yan yana iki
abi,
tane araba...
Uçağı ne yapacaksın? Uçağa mecbur bineceksin.
Aynı uçakta gidecekler
tamam,
abi.
Tamam, o kabul.
Hayır, hadi otobüsten sıyırdın.
O kabul.
Abi Urfa arabasına bindin. Üç kişi arka.
Hayır,
uçakta
yapıyorsun. Çok ne bileyim, Urfa seyahat bilmiyorum da. Öz Urfa vardır, metro var, bir şeyler
ya
vardır.
Ya da Galatasaray otobüsüyle Fenerbahçe otobüsü ayrı ayrı tutulmuş gidiliyor. Dinlenme tesisinden yan yana geldi abi.
Ha o olur o.
Ona
hadi buyurun.
O olur.
O fena. Ama şöyle olacak.
Oğuz abi daha iyi bilir, olur yani.
Murat şöyle oluyor. Erzurum'daki Süper Kupa finali vardı ya. Evet. Fenerbahçe Galatasaray. Evet. Alex'in hani
aşırı. Ama abi peki o zaman bu kadar gerilim var mıydı?
Olmamasına rağmen.
Yani.
Bak çok
önce.
Olmama.
2012 mi? Kaç?
2012.
2012.
Olmamasına 12. rağmen ne yaptık biliyor musun? Dedik ki ya kardeşim herkes aynı anda yola çıkacak. O zaman Sefa falan.
Güzergahlar mı değişmiş değil mi?
Hayır, güzergahı da bir tarafa bırak. Dedik ki siz akşam 10'da çıkın yola.
Tamam, bir şey olmuş çünkü organizasyon.
Geceliğin 2'de de biz çıkalım. En azından denk büyük gelmeyelim. Grupları bütün Türkiye genelinde çünkü.
Denk getirmeyelim.
Yani denk getirmeyelim. En azından Türkiye genelinde bütün Fenerbahçeliler mümkün olduğunca en azından %90'ı 95'i gece 10'da çıksın yola. 5-6 saat yol gitsinler onlar. Onlar gitsin o artık Erzurum'a doğru. Galatasaraylılar da biz de gece 2-2.30'da çıkalım. Biz de yarın geldiğimiz zaman şehre orada da zaten hep beraber bir araya geliriz ama insanları ayrı tutarız diye böyle bir ama mantıklı. O zaman şimdiki kadar cinnet geçiren bir durum yoktu.
Yok.
Bir abi, de bir şey söyleyeyim
bak,
sana.
Bunu söylüyorum. Amaç bak gezide de 3 tane ağaç üzerine kuruluydu. Nerelere gitti? Bak nerelere
vallahi
gitti?
Baba sen nereye giriyorsun?
Bak, burada da en büyük sıkıntı 3 tane hakem üzerindendi. Konu nerelere geldi? Teröre
vallahi
geldi
bizi,
ya konu.
Vallahi bizi yakacaksın.
Anladın mı?
Ya sen gezi gittin abi. Geziliyorsun.
Abi futbol yanmış zaten. Federasyon yanıyor. Merkez Hakem Kurulu yanıyor.
Ya burada,
medya yanıyor. Her taraf
ya Doğan.
Ben mi yaktım?
Burada çadırı kurdun mu?
Çadırı kurdum abi ben.
Burada farklı.
Ben hep kuruluyor.
Ya burada... Burada bak çok acayip şeyler
çok
var.
Çok kötü niyetlisiniz yani.
Urfa evet. Urfa
daha
var ya.
Kötü bir adamdır diye.
Şimdi, ondan söyle. Urfa.
İyi değildir.
İyi değildir. Urfa çok büyük bir yer değil.
Ben bu, gittim maça bir kere. Gittim.
Ya bir şey söyleyeceğim sana.
Sen gittin mi hiç?
Urfa'ya gitmedim.
Ben maça da gittim. Ustad'ın yeni yapılmış.
Burada Urfa'nın en büyük ailelerinden bir tanesi Öncellerdir ha. Buradan da selamlar yok.
Eyvallah. Abi şey ama bir şey söyleyeceğim. Urfa küçük bir şehir. Bu kadar insan, otel de çok fazla yok.
Evet. Konaklama olmayacak herhalde.
Yok.
Ama bir olay var bu arada. Onu söyleyeyim. Bunu basına yansımadı bu. Otel kapmada bile iki kulüp arasında şu anda rekabet.
Büyük olay.
Var. Bir tane çok iyi otel varmış. Galatasaray'da girmiş otele. Yani sonuçta önceden yapmışlar. Şimdi Fenerbahçe oraya girmeye çalışıyordu bir ara. Son ne oldu? 10 gün öncesi kadar böyle
ya versinler 5. kata kadar Galatasaray'ı.
Abi o kadar büyük otel yok.
Ha ben de şey.
Abi şimdi şöyle düşün.
Abi orada sanki. Sıkıntı olur. Onlar ne yukarıda biz ne aşağıdayız da gelir.
Abi sen futbol takımlarının böyle teknik heyetleri falan kalabalık olmadığı için. Evet. O kadar çok oda da tutmuyor. Şimdi yanlış bilmiyorsam bir futbol takımı 40 oda falan kapatıyor gittiği zaman.
Tabii canım.
Ya, otelde zaten kaç oda olacak yani. Hani yöneticiler de
malzemecisinden tut şeyine kadar.
Abi yöneticiler bile yan yana gelip sabahleyin lobiye indikleri zaman hep beraber ya merhaba Murat Bey, Oğuz Bey merhaba, bir kahve içelim.
Şu an yok. Abi Sayın Özbek ve Sayın sana. Koç yan yana gelmiyorlar artık.
O zaman nasıl olacak? Ortamlarda. Peki onu diyecektim. O zaman niye Urfa'da oynanıyor abi?
İşte onu federasyon başkanına soracaksın yani.
Stat küçük diyemiş. Yani kalabalık fazla olmaz diye.
Yap olimpiyat stadında. Var 80 bin kişi.
Abi yapamıyor. O şeyi alamıyorlar riski. Yoksa senin zaten akla başka ne? İki tane İstanbul takımı oynuyor zaten. Yap işte olimpiyatta. En güzel stat, en güzel zemin en azından.
O zaman... Eğer insanlara o riski de göze alamıyorsan bu kadar büyük güvenlik güçlerinin olduğu bir İstanbul'dan bahsederken o zaman herkesin, yöneticilerin, başkanların hatta hepimizin ağzımızdan çıkanlara biraz abi dikkat işte, etmesi lazım.
Konu daha oraya gelmeyecek. Konuyla 31 Mart'tan sonra ilgilenilecek. Ben size söyleyeyim. Seçime kadar şu an herkes okullarda anladın mı? Oy kullanılacak.
Bu arada maç tarihi de değişebilir yani. Onu da söyleyelim.
Ya artık o değişmez herhalde diye tahmin ediyorum.
Uyum ben sana daha 7 Nisan ilk seçildiğinde nerede burada söylemiş olmam lazım. Daha 7 Nisan açıklandı da bu tarih kesin değil dedim. Hala da değil. Abi niye? Maç itiraz edecekler.
Abi
Perşembe maçımız vardı ya Perşembe gecesi. Yani daha tur atlamadın da atladın Perşembe gecesi. Bir de yurt dışında olduğunu düşün. İlk maçı da Fiorentina'da oynuyorsun.
Fenerbahçe tur atlar da.
23'te olacak o maç gece. Evet. O gün dönemeyeceksin. Cuma döneceksin.
Evet.
Pazar bir daha maç.
Senin bir maçın etkilenir.
Pazartesi alırlar belki. Bir gün sonra alırlar belki.
Senin maçının.
Şimdi benim şahsi görüşüm. Benim şahsi görüşüm. Bu tür durumlarda bu yol yorgunluğu, Avrupa Kupası vesaire olan takımlarda bir imtiyaz sağlanıp maçın tarihinin bir gün sarkıtılması, oyuncuların dinlenebilmesi için vesaire yapılması gerekir. Bak bu mantıklı bir Oğuz Altay.
Oldu zaten Galatasaray'ın UEFA'dan elenmesinden sonra Cuma'ya alındı ya maçı. Cumartesi günü oynanacak olan.
Al bu da fanatik o... Beşiktaşlı Doğan Öncel al.
Al. Ama Galatasaray'ın yine Avrupa Kupası oynadığı dönemde de mesela Barcelona ile oynadığı maçta da o dönemde de bak diyorum ya ben eskiye dönülüyor diye insanlar diyor ki o zaman da bu, Fenerbahçe buna müsaade etmemişti.
Ya abi o maç çarşamba mıydı perşembe miydi?
Ya hatırlamıyorum.
İşte çarşambaysa çarşamba pazar olur. Perşembe pazar çok.
Ya onu vallahi hatırlamıyorum.
Bir de bak burada acı olan ne biliyor musun abi? Biz onu konuyu bak. Ülkenin federasyonu bu ülkede futbolu yönetmekle yükümlü kurum diyor ki nasılsa bu ikisi de Avrupa'dan elenir. Biz bu maçı 7 Nisan'a koyalım. Abi sen böyle bir öngörde nasıl bulursun?
Abi federasyon olarak ikisi de eler diye düşünmen lazım normal.
Tabii.
Geçerek giderler.
Elenir öngörüsüne sahip olamazsın
abi
ki.
Abi öyle belirlemişler.
Demek ki federasyon benim kafada çalışıyor. Ben de öngörüde bulunmuştum.
Ama sen
o zaman sen federasyon başkanı ol.
Ben federasyon
başkanı. Sen federasyon başkanı olabilirsin.
Olabilirim. Ya da senden olur
o
abi.
O potansiyel var bende. Vallahi. Murat Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası devam ediyor. Devam ediyoruz Boğaz'ın iki yakasına sevgili dinleyenler Oğuz Altay ve Murat Aşık'la beraber bugün Perşembe'ye denk geldik. Dünkü açıklamaların ardından bir gün rötarlı devam ediyoruz programa. Her gün değişebilir programımız.
Perşembe perişanlık.
Öyle mi diyorsun? Biraz perişanlık
Kemal Sunal filminde vardı ya. Ne zaman gerdeğe gireceğiz diyordu. Günü bulamıyorlardı.
Salı sallanır.
Salı sallanır. Çarşamba çarşafa dolanır.
Çarşafa dolanır.
Cuma mübarek gün. Cumartesi pazar tatil diye.
Peki Union San Julius maçı ile ilgili olarak
maça gideceğim
bir düşüncem var mı?
İnşallah abi. Düşüncem var.
Yani
abi kadro önemli kadro.
Bu arada kadroyu da geçtim. Teknik direktörleri ve aynı zamanda kulüp çalışanları bile lige odaklanmalıyız diye açıklama yaptılar.
Abi o açıklamayı yaparsan rakip, o taktiktir yani. Hani biz önemsemiyoruz ya, laylaya geldik. Öyle olur mu yani? Şimdi
ama beklemediğimiz skor, bir skor aldık. Tamam da skordan
abi,
sonra.
Ama uzaktan skoru net iyi. Skor tamam, 3-0 zaten.
Güzel skor.
Ama abi şimdi Allah göstereyim. İlk 15 dakikada bir gol yedin. Ya var mı futbolda, var.
2-0'a gelir.
Hadi 1 olduktan sonra abi o iş hiç, yani erken bir gol yediğin zaman iş dağılır. Çünkü öbür takım tehlikeli takım. Çok ya, biz ilk maç çok iyi kapattık tamam da, ya burada kapatacağın daha oynanmamış maç. Kazanılmamış maç.
Peki Fenerbahçe normal önde basan, atakla üstüne atak geliştiren, böyle rakip ceza sahası içerisinde cirit atan bir görüntüde mi olur, daha kontrollü mü olur?
Bence kontrollü olur.
Bence kontrollü.
Ben İsmail Kartal pazar günü de çünkü öyle söyledi. Yani biz gayet ciddi alıyoruz. İlk maç gibi hazırlanıyoruz. Hatta yardımcılarım şu anda içeride, onların maçı başladı. Onu izliyorlar dedi. Abi çünkü bir daha söylüyorum abi, şimdi ya bunlar erken bir gol diyorum ama yani 60'ta bir gol yesen bir şey olmaz belki de abi, 15. dakikada yedin bir tane, bir sıfır geri düştün şimdi. Abi bir de bir Kadıköy'de maç. Şimdi, vallahi tarafsız sahada falan olsa panik olmaz da homurtu başlayacak çünkü. Ha ho yine yedik. Bak Allah kötüye gidiyor falan filan.
Bu Mert Hakan niye 11'de?
Ya bu %10, %10'luk senaryoyu konuşuyorum. Ama futbol içinde Oğuz abi de diyor. Ben de diyorum abi.
Her zaman
abi oynanmamış maç. Kazanılmamış maç.
Kazanılmamıştır. Senin söylediğine bir kişi eksik oynamak zorunda kalsan mesela, bir şey olsa.
Abi tabii ya.
Yandın yani.
Ya 15. dakika penaltı, kırmızı kart. Hadi buyur buradan yak yani.
O zaman sıkıntı olur.
Bir de dün ne dedi başkan? Ben de gidiyorum maça. Fenerbahçe'nin işi iki kat zor dedi.
Evet. Şimdi daha da zorlaştı.
Totem bozuluyor mu?
Abi ya totem, o gelmediğinde de Trabzon'a kaybettik bu sene canım. Yani totemle bir alakası yok da.
Misafirleri var ya UEFA'dan.
UEFA başkanı geliyormuş ya. Geliyormuş. Ülke için önemli.
Başkan Trabzon'a gidiyor mu?
İşte gitmiyor. Hiçbir yere gitmiyor ki.
Gitsin ya. Niye yani ki?
Bence gitsin. Ben geçen sene, evvelki sene gitti galiba. Evvelki sene gitti.
Ya gitsin herkese.
Hocadan mı seyretmiş?
Yok. Hayır ya, oturdu ya Trabzonsporlarla, işte herkes selfie çektiriyordu. Yani
selfie çektiriyor.
Ya herkes her yere gitsin be kardeşim. Yani nedir yani bu? Nereye
o şeyden
kadar?
Değil abi. Trabzon gitmiyor, hiçbir yere gitmiyor.
Ya o yok, onun için söylemiyorum.
Yani bıraktı.
Hakemlerin yapabileceği bir hata dolayısıyla büyük gerginlik yaşanabilir mi?
Bak hafta sonu Fenerbahçe Trabzon maçının hakemini şu anda federasyon bile bilmiyor. Bak net söylüyorum. Çünkü Halil Mutmeler abi Galatasaray Beşiktaş maçını istememiş. Vermeyin bana demiş. Yönetmek istemiyorum şu an. Hazır değilim o seviyeye demiş. Zorla atamışlar.
Evet.
Şu an demek ki bu maçı da istemiyor muhtemelen. Kuvvetle muhtemel.
Murat, bu medyada dolaşan, benim de bir futbol dünyasının duayenlerinden biriyle yüz yüze bir sohbette konuştuğum söylenen bir şey var. Bu dün hatta
ambargoyu diyorsun.
Ambargoyu diyorum. Dün başkana da sordular onu da. Bu ne? Sen ne duydun? Benim duyduğum başkana sorulan soru gibiydi. Yani bir tane 6 tane var hakemi varmış. Onları Fenerbahçe kulübü istemiyormuş.
Evet, uzun zaman. Ondan, yani onda şundan tabii ki yola çıkıyor.
Görev vermiyorlar.
Bayağıdır gelmiyorlar Kadıköy'e.
Tamam yani. Gelmiyorlar. Böyle bir şey sen de duydun mu ya da böyle bir şey biliyor
abi,
musun?
Abi yani iddiayı ortaya atan kişi söylemiyor zaten. Yani kişi belli, Şansal abi. Söylemiyor ama ben başka ona yakın birisine sordum. O Fenerbahçe ambargo koyan 6 hakeme dedi. Ha. O yüzden hep aynı hakemler dönüp dolaşıp geliyor dedi yani. Ama şunu da ekledi. Ama her kulübün böyle bir ambargo listesi var dedi.
Murat bir şey söyleyeyim mi? 6 da çok be. Yani hani bir adama dersin ki ya sen bizi katlettin be kardeşim.
Abi tek kalemde sayarım mesela.
He?
Hiç bilmem. Tek, bak hiç daha hesaplamadım. Tek kalemde sayarım 6'lıyı.
Tam sayarsın da yani 6 tane rakam olarak çok. Zaten kaç tane var hakemi var?
13 mü 15 mi?
Yarısı gelmiyor. Öbür yarı kalanları hani, o zaman neye göre seçmiş oluyorsunuz? Tamam senin canın yandı. Galatasaray'ın da canı yanıyor. O zaman Galatasaray'da böyle bir şey.
Abi ben de şunu
uygulasa
diyorum. Şimdi ambargoyu koyan Fenerbahçe mi? Yoksa federasyon yine aklı evvellik yapıp dur biz bunları oraya göndermeyelim. Çok tepki alıyorum. Çünkü bir tanesi var, 4. hafta gelmiş. Şimdi bak bu da olabilir. Yani 4. hafta nereye? Ligin sonu geldi yani. Hani bir tanesi var hiç gelmemiş. Yani federasyon acaba biliyorsun abi, federasyon bazen bazı hakemleri bazı yerlere, mesela Ali Şansalı bizim maçlara atamıyor. Trabzon'dan beri burada
onu
bir talep yok.
Onu biliyoruz.
Hani
Ali maç alan oldu ya.
Ben maç çalan diyordum. Maç alan suçmuş. Maç alanı çevirdim onun için.
Tabii o
maç çalan suçmuş. Maç alana döndürdük. Atıyorum abi, bu sene Trabzonspor Mete Kalkavan hakemliği bıraktırdı ya. Bak direkt bıraktırdı. Bıraktıran, hakemliği bıraktıran, yani hakemlik mesleğini sona ermesini sağlayan Mete Kalkavan. Trabzonspor
istifasıydı, oydu buydu.
Tolga Özkalfa'nın istifası da şu. Erkan Engin için disiplin soruşturması açalım deniyor.
Evet, evet.
O da diyor ki ne disiplini kardeşim, hata varsa hakem hatası, adam yanlış yaptıysa çek, kıza çekeriz işte, maç vermeyiz. Zaten hakemde
hatta
kıza çekilmek.
Hatta gelen telefonlarla ilgili sıkıntılar
abi,
vardı.
Kıza çekilmek zaten ceza. Çünkü para kazanamıyor adam, bu işten para kazanan. Tolga Özkalf artık illallah demiş.
Belki başka yerden ben para işte alıyorlardır Murat. Bir maçın hani.
Profesyonel hakemler için söyledim abi. Yasak ya normalde.
Ya yasak da neler olabiliyor ya. Bütün dünya tabii özelinde canım neler olabiliyor ya. Ne oğlum maça çıktın 20 lira 30 lira kazanacağına, başka taraftan olabilir, başka bir işlere girdin.
Abi
başka
Türkiye'de şey ben hep diyorum her şey olabilir, hiçbir şey şaşırmam. Ya. Ben de diyorum şuradan çıksak dinozor görsek sokakta. Aa, varmış da saklıyorlarmış.
Ben de şaşırmam.
Onun için abi garip konular yani.
Dur, daha şaşıracağınız şeyler yaşanır bu ülkede, ben size söyleyeyim yani.
Abi benim en şaşıracağım konu, Mehmet Büyükekşi federasyon başkanı olarak devam ederse seneye de. Gerçekten.
Ben istifa ederse şaşırırım.
Ona da şaşırma.
Bak ben istifa ederse şaşırırdım.
Ona da şaşırma.
Yani şaşıracağız. Şaşıralım abi ya.
Ya bak bir şey söyleyeyim sana. Bak esasında dün Ali Koç'un söylemiş olduğu bu bahis federasyonun içerisine yerleşmiş olan yapı. Ya diyorum ki size, o Alanya maçından sonra Galatasaray yönetimi gidip federasyonda Büyükekşi'yle görüştüğü zaman Dursun Özbek Başkan'ın federasyon binasının önündeki röportajında federasyon başkanı dedi ki, dinleyicilerimizde kaçıranlar ya da yeni dinleyenler için tekrar etmiş olayım. Biz Sayın Başkan'a hakkımızın yendiğini anlattık. Sayın Başkan da göreve yeni gelmişti. Demiş ki Sayın Büyük Mehmet Ekşi, federasyonun içinde bir yapı var. Biz bu yapının yarısını hallettik. Diğer yapısıyla uğraşıyoruz demiş. Bu Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın açıklamasıdır. Bir başka açıklama Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sayın Ali Koç tarafından. Diyor ki bu işte bir gariplik var. Bu iş, dünü söylemiyorum ama daha öncesini söylüyorum. Bu işte bir gariplik var. Federasyonda benim tahminim diyor, ya diyor bir illegal bahis çetesi var, ya diyor bir terör örgütü diyor, FETÖ gibi var diyor, bir yapılanma var diyor. Düne geliyorsun aynı şeyi bir daha söylüyor. Tamam mı?
Burada önce Ahmet Nur Çebi de söylemişti.
Yanlış Ahmet Nur Çebi de söyledi. Evet. Şimdi 3 büyük kulübün başkanı böyle bir durumdan bahsediyor. Şimdi esasında
Tahir Kıran da söyledi, başkanken abi Rize Başkan. Yani bakma hani biz 3 büyük kulüp Anadolu'da isyanda yani.
Tahir abi, Tahir Başkan devamlı zaten şimdi.
Tabii
de
Anadolu'da isyanda yani.
Söylüyor.
Hatta bunu peki, şöyle söyleyeyim, Murat Sancak da bazı çetelerle uğraşacağım dediğinde de konu buraya gelebilir.
Tamam. Orada. O zaman şimdi aslında dün beka sorununun dışında, hani futbolla ilgili kısım için tamam, genel anlamda. Peki o zaman bu yapı burada bu kadar güçlü, çöreklenmiş, yuvalanmış bir durumdaysa federasyon başkanının kim olduğunun ne önemi var?
Abi zaten soruna ben hep
her zaman aynı söylüyorum. Abi hep aynı durumda kalacak insanlar.
Abi başkanın üzerinden oynanan yok.
Baş aşağıda disiplin kurulunda, tahkim kurulunda, sicil kurulunda, oralar felaket.
Ya küçük sineklerden bahsediyorsunuz da aslında abi, bataklığın Çin üzerinden abi olduğunu.
Oğuz abi çok basit.
Çin'de şöyle bir şey söyleyeceğim.
İşi oraya götürmeden bitiriyorlar aşağıda. Ya da yönetim kurulunun önüne, o yönetim kurulu herhalde haftada bir toplayıyordur, 15 günde bir önüne şey gönderiyor. Abi gönderiyor, bu olay bu. Abi biz de kulüp yönettik. Abi gelir önüne karar.
O zaman altına imza atarsın.
Bakarsın, imzalarsın.
Bakmasın yine. Bakmıyorsun ya abi. Nasıl hazır ya. Başkan atmış abi imzasını. Orada Mehmet Büyükekşi'nin imzası varsa. Yönetim kurulu üyesi bakmıyor ki. Abi dur biz de atalım o zaman. Başkan atmış nasıl diyeyim.
Peki biz ömür boyu bu şekilde mi gideceğiz ya?
Abi işte asıl oraya. Bunu galiba geçen sene mi, evvel sene birisi daha söyledi. Hatta pardon ya, Mehmet Büyükekşi ilk göreve geldi. Hani geçici geldi ya ilk önce. Orada şöyle bir açıklama, tabii bu onun ağzından mı çıktı? Gazeteciler mi yazdı bilmiyorum. Dedi ki adam, bütün kurulların istifasını istedim dedi. Ama istifa etmiyorlar dedi.
Evet.
İşte buna kim el atacak abi? Yani onların birisini oradan alması, sökmesi lazım.
Abi bu konuda İtalya en üst top noktada olan ülke değil miydi?
Evet ama
Juventus'ta
adam, adamlar 3 tane falan temizler yaptılar
yani. Abi.
Düşürüldü.
Ama bir şey söyleyeyim. Türkiye'de olduğunu düşünsene, Galatasaray'ın tamam, küme düşürüldüğünü, Fenerbahçe'nin küme düşürüldüğünü.
Abi çeteyle falan bu şekilde baş etmek başka bir boyut da. Eğer söyledikleri Türkiye'deki bir FETÖ gerçeğinden 50 senelik bir yapılanmadan, bu yapılanmanın bütün spor, eğitim, sağlık, devlet kademelerine girmiş olduğu bir ortamda bununla baş etmek nasıl bir şeydir?
Abi bu şimdi sadece ülke içerisinde olan bir sıkıntı değil ki. Genele bak, dünya geneline bak. Sen hadi Süper Lig takip ediyorsun. Alt liglerde yaşananları biliyor musun? Neler oluyor?
Altlıklar ya, tam zaten.
Ya, o kadar bilmiyoruz ama futbolun içinde olduğumuz ya, için gördüklerimiz şey var.
Yani sadece çerez tabağındaki bademlere şeylere
bakıyorsun. Bahis içi altlıklarda var ya. Aman. Yani ben kulağımda da duydum. Sadece futbolda da değil, onu da söyleyeyim.
Yalnız sana size bir şey
sadece
söyleyeyim mi?
Sadece futbolda da değil.
Basketbolda hakem eliyle yapıldı. Bu raporu yazıldı bunun. 3 tane hakem hangi maça çıktılar, üst bitiyor maç.
Size bir şey söyleyeyim mi? Bu bahis konusu hep vardı biliyor musunuz? Nasıl vardı biliyor musunuz? Ben İnönü Stadı'nda. İnönü Stadı'nda, çünkü Fenerbahçe ve Ali Sami Yen daha açılmamıştı. 1982-81 yıllarından bahsediyorum. 83 o yıllardan. Numaralı tribünde, kapalı da değil. Numaralı tribünde Fener'in de Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da taraftarların içerisinde hali vakti yerinde olanlar 3-4 kişi yan yana gelirlerdi. İlk tacı kim atacak? İlk korneri kim atacak? İlk penaltıyı kim atacak? Ya da buna benzer geliştirerek
alternatif bahisleri.
Canlı parayla ellerinde o abiler, biz küçüktük tabii, o zaman o abiler bunu oynarlardı biliyor musunuz?
Abi zaten bak şimdi yurt dışındaki bahis firmaları yani oralar için legal, bizim için illegal, oralarda legal. Hem
Abi çoğu böyle 1900'lü yılların ortalarında falan kurulmuş zaten. Yani bahis yeni bir şey değil. Bize yeni geldi.
Bize yeni.
Bizdeki sorun da bütün kulüplerin şikayet ettiği yasa dışı olan bahis. Çünkü legalde bir şekilde yakalarsın. Yani bir şekilde takibi var çünkü.
Ya yasa dışı, bakarsın,
yasa dışı
bakarsın.
Bahisle legal bahis arasında ne fark var?
Abi bir şöyle.
Oran yüksekliği
var. Hem oran abi. Var.
Yok yok.
Bahis çeşitliliği çok farklı. Şimdi ilk taç atar mesela legalde yok.
Onu söylemiyorum. Yani sonuçta bahisin legal veya illegal olması normal bir şey değil gibi duruyor.
Bak, abi tamam, ben bir şey söyleyeceğim sanıyorum. Yani biri vergi ödeyen bir kurum. 6 tane 7 tane var şu anda. Ülkenin Spor Toto'nun lisans verdiği 6 kurum var. Bunlar legal diye geçiyordu. Ben senin ne demek istediğini anladım.
Evet.
Ben kağıt üstündeki legallikten
yani bahsediyorum. Şunu diyorum.
Bahis zaten sporun için olmaması gereken bir şey
abi,
diyorsun aslında.
Abi işin içine ben bets diye bir şey girdiyse
he?
Arkasında bets yazıyorsa evet. Orada zaten illegal anlamına yani, geliyor. Yani yurt dışı üzerinden oynanıyor.
Yani tabiri caizse.
Bunu Kıbrıs üzerinden hırsızın, oynayanlardan tut, yurt dışından oynayanlardan tut. Hepsi var işin
Almanya'sı,
içinde.
Almanya'sı, İngiltere'si.
Ve bu çetenin başındaki adam şunu söylüyor. Ben istersem Şampiyonlar Ligi'ni manipüle edebilirim diyor.
Ve bu adamın
bir hakemle, 3 tane kaleciyle
Çinli oldu yaparım Çinli diyor. Abi. Rakam, Çinli bir adam tabii. Ve her kulüpte adam var diyorlar.
Rakam 30 içinde. Milyar dolardan tabii. Bahsediyorlar.
Çok abi, büyük para.
Bence daha bile fazladır.
Bence daha fazla.
Daha fazladır. Ya çünkü bak bu yine tepe. Ya şimdi bunun altları var. Ya atıyorum şimdi atıyorum. Mesela bu hesabın içine muhtemelen bir Afrika ülkesindeki bahis girmiyordur. Küçüktür ama orada vardır yani. Bu dünyanın her yerinde var artık. Ya kumar nerede varsa hepsi bahis de var.
Şeyi seyrettiniz mi? Will Smith'in bir filmi var. Şeyde yine değişik kılıklara girip şeyde en son filmin final sahnesinde bir Çinli adamı düşürüyorlar beyzbol maçında.
Evet.
Kendi adamlarını sahanın içerisine sokuyorlar. Orada da bahis oynatıyorlar evet. Ve Çinli adamı soyuyorlar.
Bu arada
yani.
Bizim bilmediğimiz yok. Rugby'si, Amerikan futbolu, beyzbolu. Biz bunları da bilmiyoruz. Bilmediğimiz branşlar bunlar.
Teniste de var ya.
Tenis.
Motor sporları.
Mesela tenisten en enteresan bir örnek vereyim. Bunu çok kişi bile bilmiyordur abi. Tenis bir maça gidersen tenis maçına canlı izlemeye telefonunu çıkarmadan da görevli geliyor arkadan. Yapamazsın bet diyor. Çünkü legalde zaten yok bizde o bet. İllegalde var. Mesela anlık servis atıyor. Çünkü o süre geçiyor.
Avustralya açıkta, Amerika açıkta bir yer olan
garosta falan. Çıkar telefonu hemen fışt geliyor arkandan. Yapamazsın diye. Ama abi ya şeyde bizde yok. Biliyorsun yurt dışında bizim ülkemiz için seçimlere bile açıldı. İşte mesela bir önceki seçim Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? Ya şu var. Geçen gün bir spor programında yani açıp oynanması için değil. 7 Nisan'da Süper Kupa finali oynanır mı oynanmaz mı?
Evet.
Abi oynanmazsa 10 oran var. 10 oran. Şu anda bu yarın ertelense herkesin kafası soru işareti.
O şeye dönecek.
10 oran abi.
Tarih değişir mi? Stat değişir mi? O olur mu? Bu
hepsi
olur mu?
Hepsi var altında.
Sence hangi hakem? 3 hakem hangisi atanır? Oraya kadar gelecek.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu aklıma gelmemişti biliyor musun?
8 neler var ya?
Tabii abi. 8.5 oran var abi. Değişir mi yeri?
Vay be.
1'e 8 veriyorsun abi ya.
Neler dönüyor abi işte. Ya mesela Michael Owen futbolu bıraktı. Bu işte 2 milyon 3 milyon pound. İlk tacı oynamış. Düşsene Santra'yı Michael Owen yapıyor. Takımın Santra'yı vursa da topu tacı aldı parayı.
Yani işin özünü.
Olarak en büyük suçlanan kim? Bizde daha yokken.
Niye Alex'ti. Beni gösteriyorsun deminden?
Alex mesela. Hayır. Alex.
Ben mi suçlanıyorum en büyük?
Bir Alex değilsin belki ama değil yine mi? De onu söyleyeyim ama.
Alex de Souza mı?
Alex de Souza. Neyse. Daha Türkiye'de Betsmes, canlı bahis bilmem ne yokken dikkat et Fenerbahçe her başlangıçta topu taça atardı. Oraya döndürdüler konuyu. Alex yurt dışında.
Uzun oynardı.
Ama arada. Hatırlıyor musunuz çıkardı. Benim size anlattığım hikayeyi?
Hangisini abi?
Fikret Albay'ı.
Evet. Fikret Albay'ı hatırlıyoruz.
Fikret Albay Fenerbahçe stadının çok uzun yıllar Aziz Yıldırım Başkan'ın da sevdiği...
Hemen hemen bütün görev süresinde vardı.
Vardı. Fikret Albay'ı da ben çok iyi tanırdım. Bizim kulüpten dolayı her gün beraberdik yani. Beni çok severdi. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Hüngür hüngür ağlıyordu kulüpte. Spordan çıktık soyunma odasında. Ne oldu baba dedim. Dedi ki bavullar dolusu parayla dedi şampiyonluğu sattılar dedi. Kim sattı? Brezilya çetesi dedi. Bak ben bunu... Televizyondan bir yerden duymadım. Fikret Albay gibi hasta fenerli ağlıyor adam. O zaman bahis bilmiyoruz yani.
Tabii. Şimdi biliyoruz ne oluyor. Yine önüne alabiliriz. Yani işte. Ya. Ya ama bir daha söylüyorum. Yani hadi yukarıda zaten var ama abi aşağısı çok felaket. Çünkü aşağıda niye felaket Oğuz abi? İşte adam para alamıyor. Çoğu kulüp para var ödemiyor. Yani evet. Aşağıda kimse ödemiyor. Abi adam diyor ki ben nasıl hayatımı geçindireceğim? Bakıyor abi. Kuruyorlar. Bunlara da geliyor tabii. Maçı kuracak adam diyor ki ya siz gelin bakalım siz para alamıyor musunuz? Bakın bu maç böyle biter. Size de bu kadar dağıtacağız.
Herkesin işine geliyor futbolcuların da.
İşte abi futbol arsada oynansın, borsada oynanmasın durumuna geri dönüyor
konu. Yani bizim küçüklük yıllarımızda tribünde seyrettiğimiz futboldan evrildi konu.
O, tabii o çok masum.
Çok oldu.
Abi o zaman çünkü sokakta futbol evrildi, oynamak
çok oldu.
Şimdi o yok ki. Şimdi konsolda oynuyor çocuklar o futbolu sokak yerine.
Bu evet. Akşamki maçtan Trabzon'a doğru bir gidelim mi?
Vallahi,
ne düşünüyorsun Murat?
Yok o gidişattaydım zaten de Trabzon'da şimdi İsmail Kartal'ın
benim
kurduğu 11 üzerinden hala bir endişe var mı?
Yani Mert Hakan'la mı başlar? Şimanski dinlendiriyor mu? İkisi de
fark etmez.
İkisi de.
Ama bence orada bugün Mert Hakan'la, Trabzon'da Şimanski ile başlayacak bence.
Yani ya da İsmail'in sakatlığı ile ilgili.
İsmail sakat değil.
Onun sonrasında yok, hayır, korkuttu. Onun sonrasında yok. İlk maçta Saint Julien maçında
kramp girdi ya maçın sonunda.
Orada bir kramp. Öbür kramp taraftan Çağlar'la ilgili bir
Çağlar
sıkıntı
yok.
Var mı?
Çağlar'da var.
İşte o devam eden bir süreçti. Trabzon'da da bildiğim kadarıyla Mönye
ve Onaçu yok.
Onaçu, Uğurcan'ın bir sakatlığı ile ilgili var. Bir sıkıntısı vardı.
Onaçu'nun olmaması büyük avantaj.
Büyük avantaj.
Uğurcan, şöyle diyeyim, çok ileri. Bacağı kırılsa yine oynar Fenerbahçe maçında. Bak, bunda garip bir nefret var çünkü. Oynar. Kırık bacaklı oynar.
Nereden var? Beşiktaşlı olarak ben de oynar dedim.
Kişisel bir şey.
Yusuf Yazıcı giderken buradan Lille röportaj yapıyor. Yani Türkiye başka takıma döner misin? Dönebilirim, sadece Fenerbahçe'ye dönemem. Babamın şeyi var bende dedi. Ahtı var dedi.
Ahtı var.
Her takımda oynayabilirsin. Fenerbahçe oynayamazsın demiş.
Ama bu arada Trabzonlu'nun Fenerbahçe'ye olan ahtı çok yakın zamana dayanmıyor. Yani 76'lılara, 77 yıllara dayanıyor. O zaman sadece Fenerbahçe ve Trabzon'un yaşadığı 10 şampiyonlukta Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın esamesi olmuyor.
Abi ben orada şöyle biliyorum.
Beşiktaş 15, Galatasaray 14 şampiyonluk.
Yaşım kurtarmıyor. Orada şöyle bir şey olmuş. Trabzon 3 kere olmuş. Arada bir kere Fenerbahçe olmuş. Sonra Trabzon 3 kere daha olmuş. Yani evet. Araya Fenerbahçe girmedi. 7 sene falan üst üste olacak. Öyle oradan bir takım başlamış.
Ya Trabzon'un o dönem yakalamış olduğu başarı garipti ya. Ama hani ben küçüktüm, tamam biliyorum, ama Galatasaray 14 sene olamadığı dönem, Beşiktaş'ın 15 sene olamadığı dönem hep Fener Trabzon.
Orada şeyi çözmüş diyorlar hep Trabzon. Özellikle Ahmet Suat Özyazıcı. Hani 2 puanlı sistem ya.
Evet.
Hep bir puanı deplasmandan bir puan al. Kapan, içeride kazan, şampiyonsun zaten. Hani
zaten maçları 1-0-2-1 bitiyordu.
Tabii risk alma yani.
86'ya kadar galiba değil mi böyle 2 puan? 87 mi? Öyle bir şey olmuş. O dönemde yani. 90'lara gelmeden önce 2 puanlı sistemden vazgeçiliyor.
Ama doğru, öbür türlü beraberlik çok avantajlı. Ne, galibiyetin yarı puanını alıyorsun ya beraberlikte.
Ne diyorsun Trabzon'daki maç için?
Ya ben kazanırız diyorum ama kolay olmaz. Kazanmamız lazım.
Hiçbir maç kolay olmayacak bundan sonrası için. Yani sen Kasımpaşa maçı için kolay olur diyebiliyor musun?
Ya ben hayatımda hiçbir maça kolay demedim. Yok, ben, ki.
Ya hiçbir maç bence kolay
değil. Hemen oradan zaten konu Aytaşlara, bilmemelere dönecek konu, biliyorsun. Abi,
Aytaş,
yani.
Aytaş konservisine
sıkıldım artık.
Ya.
Vallahi yok, sıkıldım artık.
Aytaş oraya dönecek
konu. Aytaş gol kralı oynuyor şu anda ya.
Aytaş.
Ama şunu söyleyeceğim sana. Peki şöyle bir konu açıyorum. Sen bu kadar tartışma içerisinde puan kaybedebilir, Trabzon iyi bir ivme yakaladı denildiğinde gidip Trabzon'dan 5-1'lik bir skorla geri döndüğünde bir gerginlik yaşadın mı? Yaşamadın. Şehirde de yaşanmadı, medyada da yaşanmadı.
Yok,
ama Trabzon'a gidip Fenerbahçe 5-1'lik bir galibiyet aldığında orada büyük sıkıntılar olur. Protokol tribünü karışır, oradan başlar, tribünlere yansır, konu oralara gidere döndü.
Abi artık bundan sonra kimin nerede nasıl neyin içinde kalacağını artık kestirmek çok zor.
Ya o yüzden işte
futbol iklimi için yasağı, söylüyorum.
Maalesef ki Trabzon Fenerbahçe arasındaki.
Sen bana sor, Trabzon Fener maçı ne olur diye.
Ne olur?
Sezonun en kolay maçı olur Fenerbahçe için. Futbol açısından söylüyorum, ortam açısından söylüyorum.
Mönye'de yok, Onaçu'da yok diye bakıyorsun.
Hiç öyle bakmıyorum. Hiç alakası yok. Onların
motivasyondan kaynaklı.
Hiç motivasyonla da alakası yok.
Evet, hakem açıklamış. Halil Umut Meler çok şaşırdık ya. Yine klasik.
Belli mi?
Evet. Tamam. Yani. Hiç onlarla da ilgisi yok. Hani bazı maçlar vardır. Hayalinde, gözünde oynarsın. Şey yaparsın, ama bu söylediklerimin içerisinde 11-11 devam eden bir maçtan bahsediyorum her zamanki gibi. Ben Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum, ama Fenerbahçe'nin kazanmasını hiç istemem tabii ki. Bu apayrı bir şey.
Herhalde canım.
Yani benim rakibim çünkü kardeşim, puan kaybetmesini istiyorum yani.
Senin de Kasımpaşa'nın kazanacağına olan inancın sıfır galiba değil mi?
Niye sıfır olsun ya?
Sıfır olmaz
yani. Sıfırdır yani. Her bir değilim. Hani.
Kazanma değil bile, puan alabilir mi? Alabilir. Futbolun içinde var mı? Var ya.
Tabii ki var. Yani, şimdi politik
yani abi, politik vermiyorum. Yani. Ya, tabii ki isterim ki puan alsın Kasımpaşa. Tamam. Ne diyeyim yani? Ya Galatasaray elini kolunu sallaya sallaya kazansın istiyorum mu diyeyim? Ne diyeyim
yok
yani?
Ya niye öyle desin?
Ya Allah yani. Ha şu var, Kasımpaşa keyifli maç olur, onu söyleyeyim. Kasımpaşa çünkü diğer takımlar gibi değil abi. Hep oynamaya çalışıyor yani, alıyor oynuyor abi. Atar yer, Rize maçı gibi olur yani.
Atar. Bir gol
olur. Gollü olur yani maç bence.
Evet. Evet, bir kez daha tekrarlayalım. Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetiyor.
Ama ekleme yapmış ona. Dijital atamayla atanmıştır diye. Ya abi, bir de bu çıktı. Müthiş, bayılıyorum buna ya. Bak,
algoritmaların çalışması, yapay zekanın devreye girmesi bilmem ne falan.
Hayır, o zaman niye bazı maçları manuel atıyorsunuz? Bu şey mi? Oyun mu bu? Canın ister manuel atarım, canım ister.
O zaman şunu söyleyeyim. Atarım. Beşiktaş Galatasaray maçını istemeye istemeye yöneten Halil Umut Meler istemeye istemeye yöneteceği ikinci bir mücadele.
Abi ister mi şimdi Halil Umut Meler, şurada daha 2 ay oldu mu? 2 ay falan oldu herhalde değil mi? Tatsız hadise olalı.
3 olmuştur belki.
Ya 3 ay oldu diye. 3 ay önce böyle bir şey yaşamış adam şimdi Trabzon'a gidiyorsun abi, zor stat.
Baskılı stat. Zor tabii canım. Bu arada tekrar vakitte azalmaya başladı. Saat 12'de değerli dinleyicilerimiz, izleyenlerimiz, Galatasaraylı Hukukçular Derneği Başkanı Sayın Avukat Seçkin Koç bugün Anadolu Adliyesi'nde Kartal'da dünkü açıklamalarından dolayı Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç'u mahkemeye veren bir dilekçeyle gitmiş.
Kulüp adına değil, Galatasaraylı Hukukçular Derneği Başkanı
tabii,
olarak.
Kulüp adına değil.
O sıfatıyla.
Çünkü şey bildiğim kadarıyla da Galatasaray Kulübü.
Dernek veriyor.
Veriyor. Evet. Galatasaray Kulübü bu derneğe medyada gördüğünüz herkesi dava edin adı altında en ufak bir yaklaşımda bulunmadığı gibi.
Vekalet mi vermiş?
Asla vermiyor. Seçkin Bey divan kurulunda bununla ilgili yetki istedi, konuşma yaptı. Galatasaray buna camia olarak sıcak bakmadıklarını, bizim hukukçularımız var, gerekirse biz kulüp olarak kendimiz hallederiz dedi.
Onlar tüzel kişilik olarak açar açarsın.
Evet, onlar öyle yapacak. 12'de kendisi yayınımıza bağlanacak.
62-22'den maç olur acaba? Yani orada anlatır.
Ona soracağım.
62-22'den olabilir.
Detay bilmiyorum. Kendisine de bir söz hakkı
yani
vereceğiz.
Merak edilenleri aslında yazabilirsiniz. 0212-273-1010 üzerinden sevgili dinleyenler. Avukat Seçkin Koç, Galatasaray Hukukçular Derneği adına dün yapmış olduğu açıklamalardan kaynaklı olarak başkan Sayın Ali Koç'u mahkemeye veriyor. Bununla ilgili hukuki süreç başlıyor.
Evet.
Tabii bununla ilgili sormak istedikleriniz varsa, neyi kapsıyor, hangi açıklamalardan dolayı, büyük ihtimalle
şeyi soracağım ama,
bağlantısı, beka Murat'ın, sorunu şeklindeki açıklamalar.
Murat'ın bana söylemiş olduğu, dedi ya Oğuz abi, Ali Koç yani başkan bunları yaparken yani şimdi şöyle bir şey vardır mesela.
Doğaçlama bir konuşma mıydı?
O anda
yoksa
olaya kendini kaptırıp hani tahmin etmediği, aklında kurmadığı şeyleri de mi, ya da bunu söylemeyeyim dediğini de mi dile getirmiş oldu?
Bence şey öyle.
Yoksa sordum.
Bence Türkiye için beka sorunu cümlesi öyle.
İşte zaten galiba oradan giderler.
Bence
çünkü
öyle.
Ben mesela dün Ali Koç başkanın yapmış olduğu açıklamalarda ben hep ne diyorum? Eğer bir kanaat önderiysen, bir kulübün başkanıysan, kendi camianın maçlardaki pozisyonları vesaire hakları ile ilgili elini masaya koyup bunu zaten savunman görevin.
Tabii.
O yüzden seçiliyorsun.
Onun için seçiliyorsun.
Her başkan için bu geçerli. Ama ülkeyle ilgili kısmı ben,
yani oradan yürüyebilirler.
Ya onun yürümesi hukuksal.
Hayır, hukuki olarak yürümeden
bahsediyorum. O hukuksal. Ben kendi adıma söylüyorum, inanamadım ve çok üzüldüm.
Peki az önce sen söyleyince aklıma geldi. Mert Hakan'ın Avrupa maçında ilk 11 oynama ihtimalini Trabzon'da Szymański onun yerinde oynar.
Ya bugün
oynar
şunu demek istiyorum. Kim oynarsa bugün o orada oynamaz. O mevkide.
Mert Hakan'ın Trabzon'da oynamama sebebi tribünleri tahrik etme olasılığı mı?
Yani kulübeden edemiyor musun tahrik?
Edersin.
Abi derdini tahrik etmekse kulübe çok daha rahat. Bak Şenol Güneş'in yaralandığı maç, yani yaralanmadığı da, yaralandığını iddia ettiği maç. Kadıköy'de. İşi kızıştıran yedek kulübesindeki Tolga Zengin. Kimse değil, Tolga Zengin döndü arkaya.
Ama Mert Hakan'ın
küfür etti, karıştı.
Mert Hakan yandaşını öyle tahrik etmek gibi bir huyu yoktur ki.
Etmez, iyi çocuk.
Hiç öyle şey yapmaz.
Ben müsaademi istesem öyle bir şey bana söz düşmez. Bana
öyle şeyler yapmaz. Edin.
Bir Pascal Numa değil ya. Sen de her yerden kaçıyorsun devamlı.
Ne yapayım?
Bir Pascal Numa değil diyeyim de sen anla oradan artık ne olduğunu.
Yani o tahrik aslında Pascal Numa kime yaptı o hareketi? Kendi başkanına
oradaydım,
mı yoksa başka
tribündeydim.
Yerlere mi?
Başkana yaptı başkanı.
Ya kendi başkanına yapmış olduğunu.
Protokolün önünde yaptı zaten.
Başkana yaptı.
Her yere gider de bildiklerimi bir söylersem.
Söylemeyeyim.
Konu oraya dönüyor. Evet, madem öyle hemen söyleyelim. Seçkin Koç, sevgili dinleyenler, telefon bağlantısı yapacak Oğuz Altay'la. Radyo Gol'den dinleyebilirsiniz. Canlı canlı.
Galatasaray maçının hakemi de açıklanmış. Onu da söyleyelim. Atilla Karaoğlan.
Atilla Karaoğlan da hayırlı olsun.
Süreyim,
diğer
hakemler
de açıklanıyor zaten.
Keşke Kadir Sağlam'ı verseler.
Beşiktaş'ta Burak Pakkan. Kadir Sağlam artık orta hakemlik yapmayacak.
Biliyorum, mahsur.
Burak Pakkan'mış.
Programın başında biraz bahsettik ama Santos mu Sergen mi diye devam eden bir süreç. Kupada belki bir üst tura yükselme başarısını gösterdi Beşiktaş ama bu gidişat, hele hele Antep'te yeni teknik direktör değişikliği yaşamış, Simudika sonrasında Selçuk İnan'la anlaşmış bir Antep deplasmanında bile 2-0'lık bir skorla mağlup olması ve İnönü'ye Sergen Yalçın'la oynayacak maça dönmesi, camiada tribünlerin boş olma ihtimali vardı ama Sergen Yalçın geliyor diye inadına o maça gelmek isteyen çok fazla Beşiktaş'ta olacak diye düşünüyorum. Bir kez olur, daha tekrarlayayım yani.
Olur.
Niye olmasın?
Yani. Hele hele olası bir Antalya galibiyetinden sonra tribünler Sergen Yalçın'a büyük sevgi gösterisinde bulunur.
Puan kaybını düşün. Galibiyeti boş ver abi.
Evet.
Yani beraberlik bile
Ya Beşiktaş'ın ama ben yani izliyoruz yani sonuçta maçı, futbol izlemeye çalışıyorum. Beşiktaş maçını izlemek azap.
Azap çok kötü.
Azap abi, al dön dolaş.
Hiçbir şey yok.
Hiçbir şey. Önde hiçbir şey
olmuyor. Israr devam etmesi. Cenk'le hala ısrarcı olunması öbür taraftan.
Abi Cenk'i kurtarıcı diye öne soktu ya. O penaltı nasıl penaltı abi? Öyle penaltı mı atar Allah'ın aşkına ya? Yani bu sefer insanlar ne söylüyor? Yani ben demiyorum, Beşiktaşlar. Ya bu Cenk kontrat uzatmak için yüksek parası da vermediler. İnadına yapıyor diyorlar işte mesela. Abi ne kadar kötü bir şey.
Ya eğer bu işlere bu anlamda ya, yorumlar buralara, geliyorsa.
Bu kafalara girmeye başlıyor.
Ama o zaman bak Murat, sana bir şey söyleyeyim mi? O zaman bizim yaptığımız yorumların hiçbirisinde hiç kimseyi tatmin edebilme durumumuz da yok. Öyle bir görevimiz de yok,
yok
ayrıca.
Yok da ama kafa oraya geldi o zaman.
Oraya geldi.
Düşün yani, adam diyor ki Cenk'in penaltı kaçırmasa ben bakıyorum böyle Beşiktaşlara bana, hop. Tabii alamadı kontratı, tepki veriyor. Lan tepki mi olur?
Hemen ya, oluyor maç.
2-1 olacak belki, son 3-5 dakika ittireceksin.
Size bir başka pencere açayım. Şimdi yeni dönemde eskiden Galatasaray'da oynamış oyuncuların teknik direktör olma yaşları ve zamanları gelmeye başladı. Şimdi Selçuk İnan bunlardan bir tanesi. Arda Turan.
Burak.
Geliyor. Burak Yılmaz. Tamam Beşiktaş'ta oynadı falan ama o.
Şimdi
Galatasaray çok önemli bir dönemler yaşadı. Yani böyle yıldız futbolcular anlamında. Bunlar artık futbola girdi. Levent Şahin Hoca. O hazırlanıyor. Şimdi yarın bir gün birinci şeyde, Süper Lig'de 6 tane Galatasaray'da eskiden oynamış teknik direktör olduğu zaman eski futbolcuymuş gibi gündeme getiriyorlar ya. Şimdi bu sefer teknik direktörler üzerinden de. Şimdi Volkan Demirel için söylenmiyor mu? Kadıköy'de şöyle yaptı,
Beşiktaş'ta
böyle yaptı.
Yıllarca Mehmet Özdek üzerinden söylendi.
Biz hiçbir zaman bir şeyden kurtulmuş olmayacağız yani. Hep bu gündemde
sarmal
kalacak.
Sarmal devam ediyor abi. Sarmal bitmez. Tamam. Ama Levent Şahin bir tek abi bu seviyelere bir daha çıkamaz hoca olarak. Yani, o alt liglerin hocası oldu biraz ya. En son İskenderun'daydı falan.
Tekrardan şu anda bir Hatay durumu söz konusu.
Seneye.
Evet.
Bu sene
şu anda bir şeyler var yani.
Ha. Hayır, o başarılı anlamda yani, artık yaşı da çok gençti. Hani mesela Burak Yılmaz fena gitmiyor bence. Levent, yani Arda Turan geliyor ufak ufak.
Levent Hoca
yani
da genç ya. Hani
bunlar kadar değildir abi genç.
Yani Levent Hoca daha geçen hafta yüzük aldı, evlenme teklifine gitti. Yazıda yaşı da olsun
evliliğin
olsun.
Yaşım var abi.
Yok da olsun olsun yaşı kaçtır ki Levent Şahin?
Kaç yaşında
bir yani? Baksanıza Levent Şahin Hoca kaç yaşında?
Doğan Bey de yeni evlendi abi. Genç mi bak? Ama Doğan, çok kafasında.
Doğan Bey 12. evliliğini yaptı.
Ünal Aysal abi 70 yaşında mı evlendi ya?
Gencecik çocuk daileme. Kaç?
Ha gençmiş.
Genç.
Ha öbürlerine göre genç değil ama genç yani.
Genç.
Hani bir 40'lı jenerasyon var Galatasaray'ın şu anda çıkan, işte Selçuklar.
Ya Hasan Şaş bekliyor, o hoca olmak istiyor. Ümit Davala bekliyor. Yani fırsat bulamıyorlar. Ortam bulamıyorlar.
Ben de demin baktım da Ertuğrul Sağlam, Mehmet Özdilek, Rıza Çalınbay, Sergen Yalçın. Var mı aklına gelen?
Beşiktaş'tan mı?
Süper Lig diye teknik direktörlük yapan.
Abi Gökhan Keskin denedi, olmadı. Feyyaz Uçar denedi, olmadı.
Çağdaş Atan'ı mı sayacaksın?
Çağdaş sayabilirsin.
Beşiktaş'tan
Çağdaş Atan'ı say canım, Çağdaş. Tamer Tuna yaptı, yapamadı.
Tamer Tuna aslında çok da başarılıydı.
Değildi aslında.
Ya niye böyle
bir
dediler?
Bir takımda yarım başarılı oldu ya, bakma abi.
Hep ikinci adam.
Tamer tam bir ikinci adam. Bak ben bugün Tamer Tuna'nın ismini vermeyeceğim bir futbolcusuyla konuşuyorum. Abi dedi, soyunma odasına girdik dedi, devre. Mağlubuz dedi. Yani bir, yani girecek değil mi? Biz cesaret ne? Ya girdi bir şeyler anlattı, ben sesini bile duymadım dedi. İçine konuştu, çıktı dedi.
İşte,
onun ses tonu falan da incedir böyle.
Çok enerjisi yoktur.
Bazı insanlar bazı durumlarda vantrolog gibi olurlar. Karnından konuşuyor hep.
İşte abi orada.
Sen olmaz. Bu arada Ümit Karan'ı da unutma.
Ümit Hoca var, Ümit Hoca, Karan var.
Ümit evet. Var prosu yokmuş, geçen sordum. Sen ne lisans var dedim. Aa dedi, pro çok pahalı dedi.
O silim. Pro yok onda.
Öyle dedi.
Peki.
Çok kötü.
Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün bir değişiklik yaptık. Sayın Ali Koç'un açıklamalarının ardından Boğaz'ın iki yakasını çarşambadan perşembeye aldık. Haftaya çarşamba günü 14-16 kuşağında tekrar buluşmak ümidiyle kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Aşık ve Oğuz Altay'la Boğaz'ın iki yakası sona erdi.